Hiro taşı Nakata.
Ne gülüyorsun lan? Bunu alır mı şuradan ya?
Vebal altındasın.
Dünyanın en terbiyesiz insanı kupası al.
Luka Modric sevgiler abi. Demarke'ye hoş geldiniz. Demarke'de efsanevi içerik olarak da adlandırılan müthiş içerik. Aynen öyle'nin 78. bölümündeyiz. 78 Karabük. Buradan herkese ve tüm Karabüklülere, aynı zamanda şu anda el kol hareketleri yapan Orhan ve Oğuzhan'a da selamlar olsun. Ben Erman Yaşar.
Karabük demişken.
Demir Çelik.
Karabük'ün gururu Onur Coşkun'a büyük selamlar.
Onur Coşkun.
Karabük'ten demişken Karabük Spor biliyorsunuz amatörde batırılarak takım şu an başka bir isimle. Hatırlamadım. Karabük İdman Yurdu olabilir. Şey değiştirdi. Yine o kulübü batıranlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bir tane de tarihe giden isim ve kulüp oldu. Onu da analım buradan.
Aynen öyle ki programımızın ismi de öyle. Sevgili Cihat Akbel'le beraber ben Erman Yaşar. Dünya Kupası dosyasını açacağımız Aynen Öyle'ye başlatıyoruz. Neden Dünya Kupası? Çünkü Dünya Kupası. Başlıyor artık Dünya Kupası. İşte Dünya Kupası.
Copa Mundial.
Copa Mundial. Sen mi takdim edeceksin abi kazanan takıma?
En son öpen füzeydi. Korona olmuştu.
Ha bu şeydeki.
Allah kahretsin be kardeşim.
Türkiye'deki tek kupalı program bu olabilir.
Ya sokam çok bu, tatsızlaştım. Yani
beyler bu kimden aldınız? Bu hangi kupa? Brezilya'dan mı aldınız?
Bu Jules Rimet.
Gerçeğe çok yakın.
Jules Rimet.
Evet.
Jules Rimet ha?
Brezilya'dan
yok, geldi. Yok düz Jules Rimet.
Şebay mı?
Türkiye'deki kupalı program olabilir.
Evet.
Nasıl bir iddia lan bu?
Var mı başka?
Doğru diyor olabilir. Gerçi o TRT stüdyosunda falan duruyor bir şey.
TRT'de 80 tane vardır bundan.
Hani göstersinler.
Evet hemen arayın TRT yetkilileri.
Özgür Uzbaş'ın evinde tuvalette bile vardır bunlar. TRT bunlardan dolu. Evet bu bölüm Dünya Kupası buraya.
Üzgünüz Almanya'yı. Bir üzüntü açıklaması
çok,
yapacağım.
Çok büyük üzgünüz.
Cihat Akbil'in vebali var.
Yok be abi.
Sürekli oha, oha. Sürekli sallaha sallayarak.
Oha oha acı.
Negatif elektrik vurdu
bir şey
mu
söyleyeyim mi? Tamam.
Sakat.
Bir şey söyleyeyim mi? Bu adamın az önce yaptığı giriş şeydi. Terbiyesizlikti.
Hayır değildi.
Benim bu adamın, ben bu adamı...
Vebal altındasın.
Benim Salah'a suç atmamla ne alaka?
Çünkü Salah'a verdiğin negatif elektrik Salah'tan çıktı buna girdi.
Senin bu adama karşı içinden güttüğün kin nefret...
Kin yok lan ben 30 sene boyunca hayır, severek anlattım nefret, Mane'yi.
Werder Bremen takımına enerji olup Mane'yi kırdırttı maçta. Kındırdılar adamı. Ayağını kındırdılar sakatlandı.
Werder Bremen senle de konuşmak istiyorum biraz. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya şurada...
Kim sakatlama mı pozisyon?
Hayır.
Oyuncu mu?
Hayır.
Değil değil mi?
Değil. Olsun.
Lan 6-7 tane yedin zaten.
Yok daha orada 3 falan. Tamam. 20. dakika falan çünkü.
Mane çıkıyor yine 6 tane yiyorsun.
Ya yiyorsun. Ben çok üzülüyorum böyle şeylere. Gerçekten. Yani bak mesela Pogba Kante 2 ay 3 ay önce zaten oynayamayacakları belli olmuştu. Onlara o kadar şey yapmıyorum. Yani zaten aylar olmuş. Yani adamlar
sakatlanıyor. Bir de onlar Dünya Kupası da kazandı.
Ya kazanmasa da
hacı sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bu adam,
abi yani
bu adam,
5 gün sonra başlayacak kupaya sakatlanan adam beni yıkıyor.
Bir
ya.
De bu abi bu adam ülkesindeki çocukların, insanların gurur kaynağı, en büyük idolü, çok da müthiş bir profesyonel. Öyle değil mi? Namuslu, ahlaklı bir insan. Gülmeyin tersini bir yapmadı yani bu adam hiç.
Aa, sporcu. Biz gülmüyoruz. Biz ha. Sevdiğimiz için gülüyoruz.
Sporcu yani.
Ülkenin figürü.
Çok figür. Bugünkü açıklama yapmışlar federasyonda. Büyücüler bile gördün
devreye mı? Girmiş.
Devreye girmiş. İnşallah o büyücüler milleti kuyulardan oralardan buralardan atıyorlar. Bunları iyileştirsin şu adama. Bir fayda bir şey yarasın.
Galiba büyücülerin büyüler tutarsa 3. maça yetişiyormuş.
O nasıl? Öyle o büyücüye yani. Bak şey gibi.
Büyücü biraz daha bol koysun malzemeyi bari 2. maça yetiştirsin. Senegal elenir 3. maça kadar.
Kurbağa bacağını falan fazladan koysun.
Aynen.
Şeyin içine.
En azından 2. maça yetişsin. Bu arada simülasyon son 3 turnuvada şampiyon doğru biliyordu. Bu turnuvada da Arjantin çıktı simülasyonda şampiyon.
Ne düşünüyorsun?
Acayip olur. Acayip. Şöyle, şöyle bir hype seziyorum ki ben de yani Messi kazanırsa üzülmem bu turnuvayı. Yalan değil. Daha çok Ronaldo'yu sevmeme rağmen. Ya yani bu iki adamdan biri kazanırsa Ronaldo'yu zaten sevinirim de. Hani Messi kazanırsa da sevinirim. Çünkü yani bu hikayeleri artık bitmek üzere olan iki adamdan biri taçlansın. Fakat biraz böyle dünya üzerinde de bir Messi hype'ı evet, bir 10-15 gündür böyle her yerden her yerden.
Biraz rahatsız edici bir hype diyorsun.
Yani dediğim gibi yani rahatsız edici anlamında değil ama yani Messi de bu hype'ı hak etmeyen bir adam da değil ama yani biraz Ronaldo'yu da böyle tamam Ronaldo bunu biraz kendi de yarattı. Sezon başı yaptığı hareketler, kendi seçimleri son dönemde falan filan hareketleri, tavrı mavru falan ama hani böyle Ronaldo kaka, Ronaldo kaka derken futbolcu kakadan bahsetmiyorum. Hani Ronaldo kaka, Messi işte böyle müthiş falan. Ha, buna da çok olmaz. Katılmıyorum yani.
Biz ben... oralara girmeyiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ronaldo'yu mesela bu olay çok acayip kamçılıyordur. Hem Portekiz formsuz yani elemeyle zar zor geldi.
Fernando Santos kamçılıyormuş Ronaldo'yu işte.
Hem onunla geldi.
Portekiz kampında
hem skandal. Ronaldo hani sezon başından beri eleştiriliyor. O içeriden evde şey diyordu. Ben herkes giyiyorum lan öldürüyor diye. Güzel motivasyon ha. Mesela güzel motivasyon. Düşünsene hem Ronaldo formlu olsa hem de Portekiz iyi durumda olsa bugün o Messi karşılaşması şeyi tek devam etmez hikayesi.
Evet.
Öyle diyemiyoruz. Mesela bugün kimse Portekiz'i favori göstermiyor.
Aslında Portekiz kadro olarak Arjantin'den daha kötü bir kadro kesinlikle değil. Hadi daha iyi demeyeyim.
Abi Euro 2020 için Portekiz favorilerden biriydi.
Evet ama çok kötü oynadılar orada.
Ve takım da kötü.
Takım Euro 2016'daki havasını oralarda biraz kaybetti.
Portekiz demişken canım abim buyur.
Ver bakayım canım neymiş.
Az önce düştü.
Ajansın evet bu. Portekiz'in kadrosunu okuma yapmak isterim. Kaleciler. Diego Costa müthiş kaleci. İlk kaleci olmayacaktır büyük ihtimalle ki olursa da şaşırmam.
Attention Selecao de Portugal.
Evet attention Selecao de Portugal.
Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Benim çok hoşuma gidiyor o mevzu ya.
Ne? Attention de Selecao de Portugal mı?
Ulusal kanalda çıkıyor.
Evet. Yani spor kanalı. Mesela ben şu anda. Evet.
Mesela, Türkiye TRT Spor mesela. Hı-hı. Çıkıp Dünya Kupası'na giderken takımı okuyor ya.
Bizimki tamam. De böyle olmadı mı?
Abi 2002'de olmadı. Ben hatırlamıyorum.
Böyle oldu galiba.
Böyle oldu tabii ki.
Böyle oldu. Euro 2008'de böyle oldu diye hatırlıyorum.
Tabii. Ha, onu da hatırlamıyorum.
Şimdi ben Portekiz Devlet Kanalı sunucusu Miguel Velasquez'im.
Tamam.
Bir hemen bağlayacağız oraya. Cihat abi bağlasın.
Ben yani yanındaki şey Ankerman.
Evet. Tamam. Abi sen bağla.
Attention. Bağla beni. Selecao da Portugal'dı. Miguel kimdin?
Miguel Velasquez.
The Miguel Velasquez. Please speak.
Kaleciler.
Bu hangi dilacı?
Diego Costa. José San Rui Patricio. Et savunma. Diego Dalo, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva. Radikal bir seçim.
Antonio Silva 18 yaşında.
Bruno Mendes.
Wonderkid stoperi.
Rafael Guerreiro. Orta saha. João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mario, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha, William Calvário. Forvet. André Silva.
Atacuanta. Öyle diyeceksin.
Aynen. Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horto.
Sal şimdi mizansenin bitkisi. Salayım mı? Şimdi bak.
Evet.
Ya bu beyler bu.
Küçük bir espri yapıldı burada canım. Sal şimdi deyince.
Bu Recep Evin 11. Şimdi burada.
Abi s**iniz maneyi bu ne ya?
Yapma abi böyle konuşma.
Abi hakikaten bitmiş adam kafası öne düşüyor.
Şimdi burada. Antonio Silva sürpriz stoper.
Evet ama yani inanılmaz stoperleri de yok takımın. Ama yani Fonte 53 yaşına bağladı.
Bu zaten geliyor.
Antonio geliyor Silva geliyor.
Yani herhalde.
İkinci Ruben Dias.
Ya hemen Manchester City'den yağlama örneği.
Ya bunlara, ulan ne City'si be kardeşim.
Bunların City referans noktası oldu.
Düşmanlığı Pep Guardiola düşmanlığı. Allah kahretmesin be kardeşim.
Senin City'yi her konuda referans noktası yapma
şu anda en iyi stoperi kim bu takımın? Ruben Dias. Kime örnek vereceğim?
Abi City'nin 3. kalecisini böyle lambur lambur ölüyor.
Ya bırak.
Sen bırak ya.
Ya sen bırak. Sen gerçekten artık.
Ya dünyada sadece 20 tane takım var acı. Onların da en iyisi Guardiola.
Sen manyak mısın lan? Ulan forvet genç oyuncu çıksa da yeni Ronaldo diyeceğim. City ile ne alakası var?
Referans noktası hep City sende. Tamam,
oğlum neyse. Ne var lan? Aa çıldırdım ben.
Yeni Ruben Dias diyor. Ruben Dias eski mi amına koyayım?
Ulan 26 yaşına geldi Ruben Dias.
Şu an aynı şu moddasınız ya yemin ediyorum.
Kesin. Şu anda dünyanın en iyisi Barcelona o zaman.
Hayır abi.
Şu anki zamanı kıyasla abi.
Şu anki zaman
sen diyor. Sen şu anki 10 sene kıyasla. Niye Fenerbahçe'deki Alex Schneider'i
bak şimdi kardeşim.
Türkiye'deki 4 seneyi kıyasla.
Abi eski mi Ruben Dias? Yeni Pepe falan desem belki.
Oğlum Pepe yeni Pepe mi kaldı? Yeni Pepe'ler bile 35 yaşına geldi. Pepe 53 yaşında zaten.
Tamam. Palhinha burada da bence sürpriz yok orta sahada.
Yok. Belki Moutinho'nun alınmaması olabilir evet, ama olabilir. Moutinho şey dedi zaten.
Burada Renato Sanchez'de Moutinho alınmadı. Renato Sanchez PSG'de de süre alamıyor. Hocanın oyuncusudur. Ki Portekiz milli takımında her zaman iyi oynamıştır.
Evet.
Ama bence şu an oynayanları ve formlu olanları ya yani bu adil bir kadro gibi duruyor. Hatta şurada onu görüyoruz bence.
Nerede görüyoruz?
Ricardo Horta ve Gonçalo Ramos seçeneği bence hocanın ne kadar adil olduğunu gösteriyor. Horta Braga'da biraz gözden uzaklarda çok iyi performans sergiledi. Gonçalo Ramos da Benfica'nın genç
bir Quaresma giderdi bu takıma be.
Ya Nani'si Quaresma'sı olsa hoca onları almaz mı?
Ne güzel olurdu.
Hoca onları almaz mı acı? Onlar gibi topçu mu var?
Abi Quaresma'nın son turnuvası işte.
Evet işte.
Harikalar yarattı turnuva.
Euro 2016 mı? Euro 2016 mı? Nani de çok iyiydi. Ronaldo da çok iyiydi.
İsviçre maçı mıydı o efsane gol attı?
Hangi maçta acaba kim bilir?
Dışta bir tane gol atıyor. İsviçre olardı.
Evet.
Tekrardan Gana ile bir karşılaşıyor.
Aynı gruptalar.
Aynı gruptalar.
Tabii Portekiz, Portekiz, Güney Kore, yani. Uruguay, Gana.
Hatta o maçta oynayan oyuncular var.
Evet, o maçta oynayan.
Luis Suarez var zaten.
Suarez olabilir.
Mustera.
Gana tarafında da var.
Gana'da da kalmıştır tabii ama.
Gana kadrosu açıklandı mı?
Sanırım açıklanmadı yani benim önüme gelen şey.
Yani Gana'da kalede Kingston oynuyordu.
Yok ben şimdi 2010 muydu o?
Evet.
Gana'nın geniş kadrosu açıklanmıştır belki.
Gana'nın kadrosunu hatırlıyorum ben. Kingston oynuyordu
kalede. Ben şimdi yakalarım birisi varsa. Burada şey vardı. Ayev olabilir. Andre Ayev.
İki Ayev'de oynuyordu. Kingston kaledeydi.
İki Ayev oynuyor olabilir.
Asamoah
Piyah. Apiyah vardı.
İki Ayev oynamıyor olabilir.
Asamoah Jin zaten penaltıyı evet, kaçırıyor işte.
Abi. Sen bakarken abi sana soruyorum o zaman. Orada bir tekrardan bir hikaye olur mu? Ya tabii ki Uruguay çok önde. Bu sefer farklı kazanacaktır.
Uzun açıklanmış.
Öyle farklı kazanamayabilir
uzun,
abi.
Uzun açıklanmış. Uzun 26'ya düşecek.
Ver bakayım uzunu.
Jordan Ayev'e bakacağım. Birkaç kişi kontrol edeceğim zaten. Onlar varsa. Jordan olmayabilir.
Boaçya falan var Gana'da ya. Ben baktım. Oğlum Kudüs var.
Evet. Jordan Ayev yok. Şu ama ben aslında Andre Ayev vardır diyorum. Jordan demiyorum. Bak Andre büyük çünkü.
Fenerbahçe'ye geldi.
Tabii ki var. Evet. Andre Ayev 2010 Dünya Kupası'ndaki.
Fenerbahçe bile geldi.
Hemen bakıyorum.
Geldi gitti.
Biz Fenerbahçe'nin kötü döneminde geldi.
Evet.
Yoksa
kötü oyuncu değil tabii ki.
Her gittiği yerde çok özel performanslar sergiledi.
Valencia gibiydi aslında. Valencia'ya çok benzer profilde oyuncu.
Bir saniye. Şu tam olarak bakmam lazım. O maçtan birini bulayım.
Ben bu grubu ilgi çekici bir grup olarak görüyorum. Çünkü bak Portekiz kadro olarak çok iyi ama o kadronun topunu oynamayan bir takım. Uruguay iyi takım. Zaten grup liderliği
maçta oyuna girmemiş ama öbür 4 maçta oynamış Andre Ayev.
Grup liderliği içinde adaylardan biri. Gana ile Güney Kore'de ters takımlar abi. Yani bu grupta tabii ki mantık olarak yani 100 futbol severe sorsan 85'i Portekiz'de Uruguay çıkar. Gana ile Güney Kore elenir der. Tabii ki ona daha yakınız. Ama yani hiçbir takım diğerinden böyle inanılmaz uzakta da değil bence. Yani Portekiz dediğim gibi kadro olarak diğerlerinin çok önünde ama aktüel oyun olarak çok önünde değil. Ha, ama dediğim gibi yani Bernardo Silva gibi bir adam var işte. Atıyorum kafadan. Her şeyden önce Ronaldo var. O var, bu var, Hortası var, şusu var, busu var. Çıkarlar müthiş oynarlar. Ama bence ilginç bir grup. Gana ile Güney Kore Portekiz'de Uruguay'a hasar verebilir. Sorun çıkarabilir. Onun da tabii gözünde bir problem vardı ama turnuvayı kaçırmayacak. Bir operasyon geçirdi.
Tek gözle de oynayabilir. Tek göz yeter ya. Niye bir dakika futbolcuların öyle bir kusuru var mı?
Nasıl lan tek gözle oynayayım?
Tek gözle oynayayım.
Yani. Tek gözünü kapatırlarsa zor oynar abi. Nasıl?
Hayır tek gözünü kapatma değil. Hani böyle az görme oluyor ya bazen.
Ya hayır zaten görüşünde biz çok büyük bir sıkıntı olmayacak bildiğim kadarıyla. Bir zımbırtıyla oynayacak.
İki oyuncu. Jonathan Mensah ve Andre Ayew. 2010 Dünya Kupası'ndan. Şu gün kadroda olan bunlar geniş kadro. Bu arada Gana'yı söyledik ama Gana'dan da şöyle ilginç bir şey var. Inaki Williams Gana'yı seçti.
Evet.
Evet o da değişti ülkeye.
Dünya Kupası'na gidiyor.
Ya, İspanya'ydı.
İspanya'da seçilmedi yani o kriterlere uymuyor. Değiştirme kriterlerine uyuyordu. Gana ikna ettiler Gana'da. Ama kardeşini hemen İspanya milli takımı.
Tabii.
O da çok yetenekli bir oyuncu. Inaki Williams da müthiş bir oyuncu. Yani şöyle düşünelim. Mikel Arteta İspanya milli takımı görememiş bir futbolcu. Ve kariyeri hep en üst düzeydeydi.
Ama yani futbol tarihin en iyi iki orta saha
işte
oyuncusu.
Inaki Williams da aslında çok farklı bir şey yaşamadı.
Yani ne yapsın Mikel Arteta çayıyla en iyi seyredenkleri.
Inaki de farklı bir şey yaşamadı. Çok evet. Orada da hep çok iyi oyuncular vardı.
Çok vardı o dönemde. Yalanlı İspanyol
abi Xabi Alonso'lar, Mavi Alonso'lar bile. Evet.
Çekil abi.
Çekim yapacağım da şunu söyleyecektim ben de. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Evet çekiyorum.
Söyle abi.
Hatırlayamadım. Baran Tutal. Tim Vakara. Baran Tutal. Yani tut ve alım işlemini gerçekleştir. Tim Vakara. Sorum Cihat Akbele. Berdan Martini'nin. Konuşamadım. Berdan Mardini'nin Çek Tetiği klibinde giydiği ceketli kafalar başladı mı?
Bu benim tweetim başladı. Esnaf sana görsel atacağım. Klipten ceketi koyarım.
Benim götüm dondu gelirken bayağı başlamış. Şanı büyük Enver Paşa. Ha Enver Paşa. Valencia demek ki.
Valencia.
Team Deve Tuncay'ın iç cebindeki karınca doğası.
Bu arada Valencia dedik ama açılış maçında Valencia'mız kaptan olarak Ekvador'da
sağlıkta. Tüm dünya kupaları tarihinin en kötü açılış maçı herhalde.
Yapma be.
Düşünelim. Yaptım.
Yok düşünelim bence mantıklı.
2002 neydi Güney Kore? Yok 2002 Fransa Senegal. Geldi.
Lan daha mı kötü?
Ev sahipleri oynamadı o zaman.
Senegal tamam. Yenmişti değil mi?
Yendi.
Senegal yendi.
Papa boğulma diyor.
Şok. 2010 Güney Afrika.
Meksika.
Almanya.
Meksika. Meksika. 1-1. Şabalala.
Aynen.
Bayağı kötü bir maçtı o da.
Ama isim olarak diyorum. Ay ben zaten belki mükemmel bir maç olacak. Yani, o ayrı konu.
Senin sebebi Katar milli takımından dolayı biraz.
Abi yani evet yani.
Doğru.
İsim olarak düşük bir maçla başlıyor.
Ama bir dakika şöyle bakın. Şimdi sen Katar finali sen anlatmadın mı? Asya Kupası.
Evet.
Sen anlattın ha? Takım bildiğin İspanyol şeklinde paslaşarak.
Belki bizi... zaten ben şey anlamında
şey söyleyeyim. Olarak diyorsun. Futbol ülkesi anlamında.
Aynen onu
mesela söyleyeyim. Bence ben
yani mesela Dünya Kupası mesela açılış maçı dediğin zaman ne bileyim Almanya, İspanya, hacı, Brezilya
Ekvador bir şey. Ekvador şeyi karşılıyor Dünya Kupası takımını.
Aynen.
Güney Amerika. Aynen.
Ama Katar Ekvador düşük bir
bence
açılış maçı.
Bence kesin güzel maç olacak.
Bence de güzel maç olabilir. Ya onun için bir şey demiyorum.
Kesin.
Yani Fransa Hollanda oynar bok gibi maç olur. Katar Ekvador oynar iyi maç olur. O ayrı konu.
Karşılıklı gol var. Ekvador Katar.
Okumadan abi sorayım.
Söyle canım.
Bu turnuvadaki ikonikleşen şey ne olur sizce? Olay olarak bir alet mi, bir tribün?
Bence ben bunu çok detaylandırmadan cevaplayayım. Bence evet. Politik olaylar olacak. Bununla ilgili
sahaya atlayanlar mı?
Sadece o değil 3-4 tane ayrı konu var. Şu an Katar ve İran'da yaşananlar, İranlı futbolcuların protestoları, Katar'ın stat yapımında yaşananlar, onun dışında Katar ülkesinin
LGBT
meselesi çok fazla şey olabilir. O potansiyel taşıyor. FIFA şöyle bir şey yapmış 2 hafta önce. Milli takım, Dünya Kupası'na gelecek milli takımlara fax bir yazı yollamış ve bu yazıda açık açık şey demiş yani hani olay çıkarmasın kimse gibi bir şey. Hatta
şunu diyorsun abi bir adam gol attı, üstünü bir çıkardı. Örnek veriyorum işte Pride ile alakalı bir şey yazıyor.
Abi tribünde de olabilir.
Şimdi bir de şey olayı var. Bu Alman Bayern Münih taraftarı.
Sadece Bayern Münih değil. Birçok taraftar yaptı.
Şey ölen işçileri orada hani.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Rezillik falan. Norveç ve Finlandiya'da 2 yıldır 3 yıldır bunun ciddi protestosu var. Hatta Norveç'te Finlandiya kulüpler de milli takımın eğer Dünya Kupası'na gitmesi takdirde boykot etme çağrısında bulundu. İkisi de gidemedi. O yüzden olay çok büyümedi. Ama bak mesela geçen gün anlattım FIFA'nın çektiği yazıdan sonra Tim Sparv Finlandiya milli takımının kaptanlarından birisidir. Bu şey sports neydi kanalın adını unuttum. Futbolcudan çıktı. Politik olaylarla ilgili konuştuğu bir kanal var YouTube'da. Aklıma gelirse yazarım, söylerim. Ona bir açıklama yapmış 10 dakika kadar. Çok ciddi bir manifesto yayınlamış. Yani dünyanın işte Katar'da olanları görmezden gelmemesi gerektiğini, oraya giden oyuncuların eylemsellik içinde olması gerektiğine dair. O yüzden şeyi söylemeye çalışıyorum. Bence bunlar damga vuracak. Bir konu da yok. Yani İran konusu da ayrı bir mesele mesela. Tamamen ayrı bir evet. mesele.
Ki İran da orada milli takım olarak.
Orada ve oyuncular Mahsa Amini olayından sonra ciddi şekilde tepki aldılar. Ben açıkça İran spor camiasında böyle bir şey çok uzun süredir Ali Dahi, Ali Karimi gibi isimlerin bile olaya dahil olduğu yani muhalif
tepki gösterdi.
Tabii ki muhalif tepki gösterdiği bir olaydı. Birkaç oyuncu daha var hatırlamıyorum. Federasyon bir şey yapmadı. Yani Serdar Azmun gibi vesaire oyuncuların hepsi çok ciddi açıklama yaptılar. Bunda şeyin payı olduğunu söylüyor. Carlos Queiroz'un federasyona ciddi bu tarz bir şey yaparsanız ben bir saniye burada durmam. Resti çektiğini söyleyenler var. Orada da ilginç şeyler görebiliriz.
İlginç hikayeler bizi bekliyor aslında.
Yani şöyle söyleyeyim. İran milli takımı bir hazırlık maçı oynadı. Avusturya'da mı ne hatırlamıyorum. Son dönemde işte. Oyuncular siyah palt taktılar. Yani bu çok garip bir şey. Özellikle İran gibi bir ülke için çok çok ekstrem bir şey. O da ayrı bir konu. Yani bugün bahsedilen konuların dışında bağımsız bir konu. Çünkü İran'ın diasporada olan vatandaşları, Avustralya'da olan ya da işte Katar'da yaşayan, Katar'da İranlılar var. Maçlara gelecekler. Onlar orada da bir eylemsellik yaşanabilir tribünlerde. Bu açıdan ilginç şeylere gebe olabilir.
Ve tabii ki insan hakları ile alakalı da çok ciddi ihlaller olduğu düşünülüyordu ki yani
bu ölümlerle alakalı.
Evet.
Tabii işte Almanların Almanya'da statlarda açılan pankartlar tam şimdi hatırlamıyorum sayıyı ama işte 5670 dakika futbol için 15.000 canı aynen. Yani işte turnuvadaki maç sayısı şey çarpı 90 işte evet. 5670
almışlar işte. Evet.
İşte 5670 dakikalık bir futbol keyfi için 15.000 insanın ölmesine değer miydi gibisinden aynen. Bir pankart açtılar. Bu zaten çok tartışılan bir şeydi. Çünkü ki işte bu program yayınlandığında üstünden aşağı yukarı 8-9 gün geçmiş olacak. Şu anda 3-4 gün oldu. Sepp Blatter çok ses getirici bir açıklama yaptı. Yani 2010 yılında bu Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesini onaylayan Sepp Blatter 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne verecektik biz aslında. 2018'i Rusya'ya vermiştik. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekken Platini bana telefon açtı. İşte Sarkozy ile görüştüğünü ve turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri'ne değil Katar'a verilmesinin daha doğru olacağını, bu yönde bir düşünce içerisinde bulunmalarının iyi olacağını söylediğini ve bundan sonra da 1-2 hafta sonra Katar'a Dünya Kupası verildikten sonra 16,5-17 milyar dolarlık savaş uçağı Katar'ın Fransa hükümetinden, Fransa'dan satın aldığı gibi ki bu zaten çok fazla konuşulan bunlar yani.
Ya Katar'a Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili ceza yemeyen adam yok tamam mı? FIFA'da. Yani oradaki yolsuzluk artık mahkemelerce de kanıtlanmış.
Ama hala devam ediliyor.
Ama işte evet burada şey de yani
omurgasızlık var aslında.
Abi o omurgasızlık değil. Biz böyle Ahmet Mehmet burada konuşuyoruz. Orada yukarıdaki mevzular başka. Aynen. Tamam mı? Evet. Ne bizim erişebileceğimiz ne dokunabileceğimiz şeyler. Kimse diğerinden de çok günahsız değil. Böyle yani Amerika'ymış, Rusya'ymış de konuştuğumuz ülkelere baktığımız zaman bunlar çok tatlı şeker ülkeler de değil. Tamam mı? Aynen. Genel olarak. Yani hangi ucundan gideceğiz bilmiyorum.
Herkes mutlaka bir yerde bir bok.
Ama yine de yani o stadyumların yapılışında ve bu turnuvanın hazırlığında gerçekten çok ciddi insan hakları ihlalleri var ve bir dönem alınması işte geri alınması falan gibi şeyler tartışıldı.
Ya, ucuz işçilik.
Hatta bak şunu da söyleyeyim. 2015'e kadar Katar'ın bu turnuvayı yazın nasıl yapacağına dair söylentiler vardı ve turnuvayı 2010'da aldılar. Kışın yapılacağı 2015'te açıklandı. Yani aldıktan 5 sene sonra açıkladılar. Orada bir türlü bir şey verilemedi. Nasıl yapılacak, bu nasıl edilecek falan. Yani biraz fazla şaibeli bir süreç. 2026 Kanada, ABD, Kanada, Meksika.
Çok güzel olur o.
Aynen.
O çok güzel olur.
Gece kalkacağız
zaman. İyi olur. O çok güzel turnuva olacak.
94 ABD de müthiş bir
turnuva. Süper turnuva olacak o.
Yani futbol olarak ben müthiş bir turnuva değil ama
mükemmel bir turnuva izleyeceğiz.
Katılıyorum bence.
Yani Meksika'da mükemmel. Statlar, Aztekalar, etraf bir de. Kanada, Amerika zaten hani çok uzun yıllardır bu işin
İnşallah
coşkusunda var.
İnşallah
gideriz hep beraber.
İnşallah. Bir Dünya Kupası görmemiz lazım.
Şunu söyleyeceğim. Yani bu tartışmasız futbol tarihinin en tartışmalı Dünya Kupası olacak. Yani bunu açık ara olacak hatta. Evet. Yani bir daha kolay.
Bir de Katar enteresan bir ülke. Yani nüfusunun arkadaşlar nüfusunun %10'u Katarlı olan bir ülke. Evet. Katar. Dünyada başka böyle bir ülkeye rastlayamazsınız. Aynen. Ya Katarlı nüfusu 3 milyon mu mesela? Öyle bir şey galiba. 300 bin Katarlı.
Tüm işçiler
yani Hintli
yabancı.
Özellikle Nepalli işçiler bu inşaatlarda hayatlarını kaybettiler. Hı. Hayatlarını kaybetme sebeplerini de insanlar hani 15 bin bu kadar kişi şu an nasıl ölmüş diyebilir. Onun sebebi o inşaatların çok hızlı yapılmaya çalışılması ve bu Dünya Kupası'na yetiştirmesiydi. Katar bir de şey bir yer yani şimdi Dünya Kupası zamanı göreceğiz. Etrafını çevresini yapay bir yer. Yani belli ölçüde yapay. Öyle bir Dünya Kupası havası falan bu yapay olarak üretilmişse bile biz asla o şey tribine giremeyeceğiz bu Dünya Kupası'nda. Ruhunu hissetme.
Yani gitmek istesem bile gidip de keyif alamayacağım.
Ya mesela ben tercih etmem. Ben çünkü niye öyle olacak biliyor musun? Otelden çıkacağım. Abi otelden çıkacağım maça gideceğim. Maçtan eve döneceğim gibi bir şey olacak. Evet. Maçı izlemek için gidebilirsin ama Dünya Kupası dediğin şey hani insanlar gidiyordu işte. O Güney Afrika'ya gidenler de öyle. Abi çadırlarda kaldılar bir ay.
Ya az önce mesela ben bir şey söyledim. Erman abi güldü bir tebessüm etti. Mesela
tamamlanmayacak.
Yani tamamlanmayacak dedim. Yarıda da kalabilir dedim.
Tamamlanmayacak işte. Yani aynı
eyvallah
şey.
Eyvallah da neden güldün abi mesela? İhtimalli yok belki. Çok düşük ama bence olabilir.
Abi yani çok siyasi olabilir. Çok büyük olaylar falan çıkması lazım turnuvanın tamamlanması yani için.
Mesela Almanya protesto etti. Bir şey oldu. Biz çekiliyoruz dedi. Avrupa Birliği'ndeki takımlarda destek verdi. Biz de çekiyoruz.
Onu yapsalar yaparlardı.
Yani bu dakikadan
sonra. Aynen. Bu dakikadan sonra bir şey olursa diye. Örnek veriyorum şöyle bir şey oldu. Senaryoyu yazıyorum size. Tribünde bir Alman tarafta işte LGBT olur bu farklı bir şey olur. Polis şiddet gösterdi bunlara.
Gösteremez.
Ve ya diyelim ki bir şey oldu.
Yok 50 kat dikkat edeceklerdir onlara. Sen onlarla ilgili bir sıkıntı yaşanacağını hiç düşünme.
Tamam.
Ben gerçekten düşünme. Çünkü yok
Katar
çok,
emiri buradan garanti
ediyor. Hayır. Abi Katar ki bak Katar bir Suudi Arabistan değil ki Suudi Arabistan bile şu an ciddi reform değişikliklerine ulaştı. O senin dediklerin çok ekstrem şeyler. Hele ki yabancı bir ülke vatandaşına yok öyle bir şey. Zaten şu an o açıklamalar geldi. Apar topar ortadan kaldırıldığı mevzular tamam mı? Karartma da uygulanıyor. 2-3 tane dongozun lafı olsa da Katar devleti dediğimiz devlet dünyaya entegre olmaya çalışıyor tamam mı? Şu an. Evet abi çünkü parası var. Yani çok fazla parası var ve para bitmiyor. Yani bitme şansı da yok. O yüzden senin dediğin tarzda bir şey olmayacaktır. Tamam. Ama politik olarak birçok şey olacak.
Gerçekten şey gibi konuşmadım. Katar'da böyle yetmiş.
Emir. Şanlı Büyük Enler Paşa. Team Deve Tuncay'ın iç cebindeki karınca
davası. Bu Enler'den girdik değil mi bu konuya?
Aynen. Sorun paralel evrende Özcan bizatihi olan Cihat Hocam'a. Messi bu kupayı alırsa Messi büyüktür Maradona diyebilir miyiz?
Messi büyüktür Maradona'yı şu anda diyebilirsin.
Ben diyorum.
Maradona'yı Messi'den büyük yapan şey karakteri. Evet. Yani yaşadığı dönemde dünyanın tam tersinde durması.
Bu arada Maradona, Messi iki tane Dünya Kupası üst üste alsın. Asla Maradona'dan daha büyük bir futbol figürü olamaz benim için.
Olamaz.
Ama daha iyi bir futbolcu.
Ha, onu diyecektim. Daha iyi bir futbolcu. Ayrımını yapmamalı. Abi şöyle düşün. Maradona...
Abi kilisesi falan
Maradona
filan.
Maradona isteseydi dünyanın parasını, milyon dolarını, milyar dolarını cebine koyar giderdi. Bunu itti. Hatta bunu imkansız hale getiren birçok şey yaptı. Yani Maradona Amerika'nın soğuk savaşla, komünizmle 2. 3. cephesini açtığı dönemde bunun tam tersinde durdu. Tamam mı? Bu İngiltere'nin tam tersinde durdu. Bu çok ekstrem ve seni bütün para sermaye yollarından kesen bir şey.
FIFA'ya savaş açtı, FIFA ile uğraştı etti falan. Yani
bu psikopat.
Aynen onun figürü, yani futboldaki ağırlığı, figürü dediğim gibi yani işte Arjantin'de adına kiliseler açılmış. Bambaşka bir manyaklık Maradona. O başka bir şey ama ben Messi bu Dünya Kupası'nı kazanamasa da bence Maradona'dan daha iyi bir futbolcu zaten. Benim düşüncem.
Yani bir kere başlı başına Tanrı'nın eli, işte Falkland Savaşı, savaşın intikamını alma fikri falan. Ya bunlar Messi'nin
hiç girmediği toplar zaten
hikayeleri değil.
Aynen.
Ya Messi işte ağlama duvarına gitti. O da mesela onun için negatif reputasyon oldu yani.
Cihat Akbel'in en sevdiği simyacı kimdir? Offspor Lig'de neden böyle oynamıyor? İsimli arkadaş.
Cevap yok.
Simyacı yok. Biraz da sen çekmek ister misin? Sürekli ben çekiyorum çünkü.
Offspor'un hocası da Tugay Kerimoğlu'nun abisi.
Galatasaray dünyanın en büyük takımı dedim. Müthiş açıklama.
Aynen.
Tolgay Kerimoğlu galiba. Galatasaray ama dünyanın en büyük takımı. Biz onlar kadar oynayamayız.
Elinden geleni yaptı o da.
Şu gayet iyi oynadılar. Kerem Sarp Bilken.
Dünyanın en büyük takımı dedi. Süper.
Harika bir açıklamaydı. Team Alejandro Pozuelo. Abilerim selamlar. Saçından tırnağına topçu dediğimiz insanlar var. Peki ismine bakıp tam topçu bu ismi dediğiniz insanlar var mı? Mesela Erman Yaşar. Süper bir Anadolu takımı 6 numarası gibi geliyor bana. Saygılar.
Pozuelo ne topçu be. Ben çok seviyorum Pozuelo.
İsmi soy ismi müthiş topçu.
Mesela Cihat Akbel bana Hürriyet Güçer ve vari bir vibe evet veriyor.
Öyle bir oyuncuyum ben zaten.
Hani böyle Yozgat Spor'da, Ankara Spor'da falan.
Her maç sarı kart yani. Soruya cevap verelim.
Ben daha çok böyle şey Frankfurt'ta falan rezerv takımda takılan böyle piço.
Soruya cevap vermedin. Evet. İlk soru değil. Diyor ki tam böyle futbolcu ismi gelen bir isim var mı?
Oğuzhan Kapılar futbolcu ismi değil.
Değil mesela evet.
Değil. Orhan olsa bile şey olabilir. Gurbetçi futbolcu.
Almanya'dan gelmiş.
Eslem Avcı.
Bamberg.
Bamberg'den gelmiş.
Yani şeyde olabilir falan oynar. Paris Saint Germain kadın futbol takımı. Forvet attı. Eslem Avcı.
Mesela Barış Dursun tam futbolcu ismi.
Barış Dursun'dan 4 tane falan futbolcu vardır zaten.
Vardır. Bu,
bak araştır. TFF'de vardır. Şey 4 tam, tane Barış Dursun vardır.
Uzun sağ bek.
Aynen.
Böyle ayağı çok iyi değil. Stoper gibi. Koray Özay. Team saç ektirdiğini Demarke ekibinden gizleyen Erman Devi. Bu saç olayı çok büyük kriz oldu. Bana altta gelen yorumlar ziyade dün işte Vakara'daydık. Vakara FM'de 5-6 saat sürdü yayın. Orada da bu konuya dair tartışma oldu. İnsanlar çok ofansif algılamış bunu. Ben halbuki bir şeye yol açmak istedim. Türkiye'de bir tartışma zemini yaratmaya çalışacağım. Saçla ilgili. Yanlış mıyım?
Savaşaydı bir
şey. Başka bir amacım yok. Sevgili arkadaşlarım, aşkın bittiği hangi noktada anlaşılır ve sonrasında ilişki sürdürülebilir mi?
Valla yani dur, böyle bıngıl bıngıl heyecanlanmıyorsan bitmiştir.
Uzakları da alacaktım. Sonrasında ilişki sürdürülebilir mi?
Sürdürülemez. Ha bu şey mim veriyor mim.
Çok iyi lan. Benim son klibi gördün mü? Video. Hangi noktada anlaşılır? Aşkın bitti diyor.
Abi dediğim gibi yani eğer onun için bir takım fedakarlıklar yapmak istemezsen ne bileyim. Ya atıyorum kafadan. Ben şimdi aşık samaga. Atıyorum. Kız sarı yerden aradı. Ben bu yorgun. Ya şimdi bu programda çektikten sonra iyice yorulacağım. Normalde eve gitmeyi düşünüyorum. Erman dedi ya bu gece gelebilir misin? Kafam çok bozuk falan filan. Fut diye giderim. Aşıksam. Değilsem bitmişse mesela ondan sonra falan. Ya işte mesela Zeliha kızın adı. Ya Zeliha çok yoruldum.
Zeliş.
Zeliş.com. Vallahi bugün çok Zelişkom bugün çok yoruldum. Ondan sonra ayağım mantar yaptı.
Katılmıyor.
Yine aşkla alakası. Yine gidilir. Demek yok. Aşkın bitse de gidersin.
Evet.
Ne neye, neye gideceksin abi o zaman?
Abi ya. Abi ya.
Ya harbiden ayıp ya.
Abi al şu kupayı da oy.
Al sana ya. Dünyanın en terbiyesiz insanı kupası al.
Ya. Saçmalıyorsun sen. Kıvanç Akacar. Team Mekanizma. Bölümün son anlarında Sayın Medya Devi'nin duvar kağıdı gözüktü. Ulan sanki donum gözüktü. Tövbe estağfurullah.
O da gözüküyor zaten.
Gözüküyordur evet. O fotoğrafta gördüğümüz hanımefendi date çıktığı flörtü müdür? Umarım çekime kadar işi nihayete erdirmişsinizdir. Sen de rahat cevap verebilirsin abim. Evet bu altına çok fazla gelmiş yorum.
Şunu gösterir misin?
Yani çok garip. Sevdiğim de bir şey değil ama yani şundan dolayı sevdiğim bir şey değil. Hüzünlü bir hikaye çünkü. Kobe ile kızının fotoğrafı var. Kobe Bryant benim hayatım boyunca en çok sevdiğim insanlardan, sporculardan biriydi. Kahramanlarımdan biriydi. O vahim kazadan beri de kızıyla beraber işte yani telefonumda duruyorlar.
Onu başka öyle bir kadın ve sen sanmışlar galiba.
Sanıyorum ya. Kobe'yi nasıl ben zannettiler bilmiyorum ama.
Yani. Ben seni Şarköy'de de gördüm. Hani yandığında da o kadar olma şansın yok Esmer. Kaan Gürbüz. Team Cihat Akbel'in kırık aynayı söylerken giydiği bor.
Of acayip bir şey o ya.
Bu hikayeyi de bilen insanlar var. Kırık ayna bir...
Buradan anlattın
abi.
Buradan anlattım tabii.
Ha anlattı mı?
Ondan bu da hikayeyi bilen var.
Sorun mekanizmasını kemer niyetine beline dolan iki abime en iyi 5 lakaba sahip futbolcu gelir mi? Pipita. Hugo'yu çok seviyorum lakabını.
2 tane var benim.
Söyle.
DJ Serci.
DJ Serci. Sercan'a.
Spini Gonzalez Sabri Sarıoğlu.
O şeyi bulabilir miyiz daha acaba? O fotoğraf var ya Umut Bulut falan hepsinin lakabı var. Umut Bulut'un lakabını hatırlıyor musunuz? Golcü. Şeyin Fernando Torres'in lakabı. El Nino. Harikadır.
El Pistolero.
El Pistolero. Evet. Güzel lakaplar var. Ha?
Babası daha büyük bezelye.
Babası daha büyük bezelye.
Chicharito küçük bezelye demek. Babasının ismi bezelyeydi. Kendisine de küçük mesele diyorlar.
Burak Altınok. Team M2. 78 Karabük bölümü için teşekkür ediyorum. Sevgili abilerim, en sevdiğiniz demir çelik fabrikası hangisidir? Ben Karabük'teki
mimarisi mi, üretim bandı mı?
Karabük'teki müthiş.
Raiden. Merhabalar. Soyadınız bir hayvan ismi olacak olsa hangisini tercih ederiniz? Cihat Kaplan gibi.
Cihat At çok güzel olurdu ha.
Cihat At.
Cihat At. Sakatat gibi.
Sen ne istedin?
Erman Kuş.
Erman da var. Erman da var.
Da var mı?
Yaşar'la uyumlu.
Erman Kuş
Erman
olabilir.
Erman Kuş mu? He. Ölürüm deme var
ama. Erman Kuş iyi ya bence. Ya,
tamam sen Erman Kuşsun. Ben şey...
Cihat At.
Yok Cihat At olmaz. Bana da bir şey bulalım abi. Cihat Erman Kuş oğlum. Mesela cuk diye uydu.
Erman Kuş.
Cihat Eşek.
Ne gidiyorsun oğlum? Nesi var Erman Kuş'un? Mis gibi isim.
Cihat Aslan.
Var oğlum. Oraya
girme. Bak.
Cihat.
O Arslan ama Aslan değil. Cihat Kaplan. Oldu.
Yazmış zaten çocuk.
Ne demiş?
Cihat yılan mısın?
Yok yok abi.
Cihat. Ne gülüyorsun lan? Bu alın da şuradan ya.
Erman Kuş'a gülüyor. Nesi var oğlum Erman Kuş'un? Cihat.
Barış bir su ver be hacı.
Cihat Tavşan olmaz.
Kendine bir su iç.
Cihat Tavşan.
Olmaz.
Tamam bunu düşünelim. Evet.
Cihat Sinek.
5 numara.
Oldum Cihat Kuzu.
Kuzu. Ben bir anayasa yazayım o zaman.
Abi malumunuz bugün dünya kupası konuşuyoruz. Şu an tamam. Elimde yaklaşık bir 10'dan fazla takımın açıklanmış listesi var.
Okuyalım mı onları
tekrar? Şöyle random severim üstlerinden gidelim. Yok konuşa konuşa gidelim.
Random ver bakalım.
Geçer, ben size soru daha
oyunda alayım. Oynasaydık biraz.
Çek içinde bir tane.
Japonya.
Sana Japonya geldi. Kapıştırın takımları.
Seninki?
Danimarka.
Japonya koyar geçer. Japonya takımıyla birlikteyiz. Strasbourg'un kalecisi Kawashima. 39 yaşına kadar geldi.
Kawashima'nın kaçıncı turnuvası bu? Emin değilim ama 3 olmuş olabilir.
3.
4 bile olabilir.
4 bile olabilir. 4
bile olabilir. Ciddi söylüyorum.
Şöyle bakıyorum. Daniel Schmidt 30 yaşında. Son dönemlerde Daniel uçmaya... Schmidt.
Hacı sen bunu bana ver ya. Bilmiyorsun şunları.
Daniel Schmidt Japonya ne alakası?
Şey. Yeni Schmidt.
Baba
şey var. Brighton'daki oyuncu ne öyle?
Itoma.
Itoma.
Süper. Şimdi.
Danimarka'ya şöyle bakıyorum da yıldızlar topluluğu bir kadro. Yani Danimarka zaten probably gruptan çıkacaktır. Çünkü yani Danimarka'nın özelliğidir probably. Jens Stigellersen Trabzon'dan tanıyoruz. Galatasaray'dan tanıdığımız Victor evet. Nelson. Tottenham'dan tanıdığımız Pierre-Emile Højbjerg.
Senin çocuk var.
Sevilla'dan tanıdığımız Thomas Delaney. Manchester United'dan tanıdığımız Christian Eriksen. Brentford'dan hep beraber tanıdığımız Matthias Jensen. Çok önemli oyuncu olarak da kabul edilen Andreas Cornelius. Kopenhagen.
Lider var.
Lider var.
Kayer.
Şimdi bu takım 21 kişi açıklandı.
Kim? Danimarka.
Evet. 5 kişi daha eklenecek.
Evet.
Belki bir yayın aldığımızda eklenmiş olur.
Çok iyi bir takım. Yani yine iyi bir takım ki ben son Avrupa Şampiyonası'nda başlarına olay gelmesine rağmen çok iyi maçlar oynadılar. Yenildikleri Finlandiya ve yenildikleri Belçika maçı dahil.
Rağmen diyorsun ama ateşleme yapmış olamaz mı sence?
Ama öyle olmadı ki. Mesela ilk maçları...
İlk maçta oldu zaten.
İlk maçta oldu. Yenildiler. Sonra ikinci maçta yine yenildiler Belçika'ya. Son maçta da Rusya'yı 4-1 yenerek evet. üçüncü olarak gruptan çıktılar. Çıktı. Sonrasında da sanırım yarı finale mi geldiler?
Yarı finale geldiler. İngiltere'ye yenildiler.
Size bir şey söyleyeyim. Turnuvayı alabilirlerdi. Çok iyi bir takım. Gerçekten çok iyi bir takım. Ben kadroyu da çok beğendim. 5 kişi daha eklenecek.
Acayip bir orta sahası var ya.
Japonya'da Almanya, İspanya, Japonya, diğer takım hatırlamıyorum. Costa Rica grubunda. Mitoma'yı alınmadı bu arada.
Evet alınmadı.
Mitoma ama şey kadro eksik. 24 kişilik bir kadro açıkladı Japonya. 2 kişi daha kadroya dahil olacak.
Mitoma gelir.
Bu arada Erman abi sen Danimarka'yı şunu
al sana Danimarka. Ver bana Costa Rica.
Japonya'da bu Celtic'teki epey Japon oyuncu var. Bunlardan sadece bir tanesi alındı. Orada Hatate'nin niye alınmadığı ile ilgili bir şey var. Hatate ve Morita'nın kadroya yani Brighton'daki Morita'nın kadroya tekrar alınması bekleniyor. Burada asıl garip olan tercihler bence şurası. Şu kısım. Birincisi Nagatomo yine alındı. 37 yaşında. 137 milli maç görmüş. Kaleci Kawashima. Emin değilim ya 3. ya 4. turnuvası. Bir de 4 mu?
Bu 4.
Rekor olabilir.
Yok.
Hayır. Lan 5 var.
Kim? Hayır. Kafu.
Kafu mafu yok oğlum.
Kafu kaç?
Bir tane kaleci var. Şey bizim eşortmanlı kaleci ya.
Kireli mi?
O da
olamaz. Yani. Olamaz. O kadar Macaristan'da yok bu söylemedi. Hayır oğlum. Avrupa şampiyonu da. Hayır şu an turnuvada olan 4. turnuvası olan 4. yakması olan kim? Ronaldo'nun 4 mü?
4.
Galiba Mondragon.
Ronaldo ile Messi'nin 5 lan bu.
5 değil ya.
5. 2006'dan beri varlar. Yani.
2006-2010. Aa evet Messi de var.
Messi de var.
Sen yaş olarak yaşla karıştırıyorsun.
5 oğlum 5.
En yaşlı katılan falan belki.
Tamam okey. şeyi söyleyecektim.
Nagatomo dedin abi. Yaşlılar.
Morita dedim de az önce. Mitoma diyecektim. Brighton'daki. Hmm. Morita şeydeki.
Mitoma.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi almak istediği oyuncuydu. Sporting Lisbon'a gitti. Bu takım yine güzel, iyi bir takım. Yani Japonya çok her zaman iyi bir takım bence.
Son kupada.
Birincisi şey diyecektim. Hani Japonya 10 senedir, 15 senedir sol tarafta Nagatomo, sağ tarafta Sakai ile oynuyor. Onlar yine burada. Daha ne kadar oynayacaklar bilmiyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Nagatomo Galatasaray'dan Marsilya gittiğinde orada beraber oynadılar. Sağ bek, sol bek. Onları yine izleyeceğiz.
Benim anlamadığım bu Japon oyuncuların, daha doğrusu Alman Bundesliga'nın Japon oyunculara olan şeyi çok değişik değil mi bakış açısı? Sürekli bir Bundesliga takımında bir Japon var mutlaka.
Japon mesela. Veya Asyalı.
Yani ya Asyalı evet ama tamam. Çok fazla Japon var ya.
Yani Avrupa'nın 5 büyük ligine göre evet en fazla o. Son yıllarda biraz azaldı ama.
Evet, iyi oyuncular da çıkıyor. Mesela Kagawa var.
Çıkıyor. İşte ya orada işte Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, işte
Hidetoshi Nakata.
Çağduri vardı Borussia Dortmund'a, Güney Koreli. Vardı böyle oyuncular. Şey öf. Neydi bu Leicester'daki Okazaki.
Okazaki. Costa Rica'daki El Ornamas abilik yapacak takıma.
Bu arkadaşlar bu takım 20 senedir aynı. Tamam mı? Burada burada 6 tane oyuncu var. Bunlar 20 senedir oynuyor. Bunlar kim? Brian Ruiz. Bakın 144 maç. Ve geçen sene değil, ondan önceki sene Göztepe'de oynayan Celso Borges. 154 maç.
Keylor,
Brian Oviedo ve Joel Campbell. 118 maç.
Joel Campbell yine biraz daha genç. Evet.
Bu arada Costa Rica ile ilgili şöyle bir olay var. Costa Rica antrenörüne kadro ile ilgili birkaç soru soruyorlar. O da şöyle bir şey diyor. Kadro açıklandı fakat ben bu kadroyu şeye göndermedim henüz. Brian Ruiz dışında kimsenin yeri garanti değil. Bir sert bir çıkış yapıyor gidiyor. Bunlar enteresan ülkeler ki Costa Rica hep dünya kupalarına değişik bir şeyler katmıştır. Kesin. Sinir bozucu bir takımdır. İspanya ve Almanya ile oynayacak. İkisinden birine Arap kilidi vurulabilir.
Almanya demişken Almanya'ya şöyle bir bakıyorum. Kalede sürpriz yok. Kevin Trapp, Marc-André Ter Stegen, Manuel Neuer. Neuer'e de geçmiş olsun diyelim. Küçük bir, ya çok da küçük değil aslında. Önemli bir sağlık sorunuyla da boğuşuyor. Niklas Süle, Thilo Kehrer, Klostermann.
Abi burada çok eleştiriler var. Yani mesela Thilo Kehrer'le ilgili, Arma Ketçap'la ilgili.
Ya Ketçap fena oyuncu değil.
Bella Ketçap. Hummels'in olmaması eleştirilmiş.
Kimin?
Hummels.
Yani Hummels'in de belli dönmüyor artık.
Ama işte hani uzun yıllar milli takım oyuncusu.
Büyük oyuncu, okey.
Götze var, ona ne diyorsunuz?
Çok iyi oynuyor ama.
Götze Frankfurt'ta çok iyi ya sezon geçiriyor. Götze PSV'de de kötü değildi.
Bu dünya kupası kazandırmış oyuncu abi. Bu tip oyuncular biraz iyi oynadığı anda milli takıma anında yazılıyorlar. Ya ben böyle dünyada birkaç tane oyuncu biliyorum. Bunlardan birisi Götze.
İki ilginç şey oldu. Bir, Marco Reus yine büyük turnuva kaçırdı. Evet. 2018 haricinde hiçbir turnuvada oynayamadı Marco Reus gibi bir oyuncu. 2016'yı da oynayamadı. 2020'yi de 2021'de oynadı zaten. Oynayamadı. Bunu da oynayamıyor ve Timo Werner de önemli bir şanssızlık. Yani Timo Werner direkt ilk 11'in bir parçası değildi son zamanlarda. Arada sırada oynattığı da oluyordu ama yine de önemli.
Abi burada yani sanırım yani en sürpriz Niklas Fülkürük.
Bir de Mokoko.
Mokoko da tabii Mokoko, yani Timo Werner'den dolayı girdi Mokoko.
Mokoko girebilir. Yani yaşı genç olmasına rağmen zaten bu milli takımda oynayacak
evet,
bu
adam. Evet, Fülkürük yaşında.
Fülkürük yani. 30 yaşında ki Fülkürük bir wonderkid olarak kariyerine başladı. Asla o şey olmadı. O oyuncu olmadı. Ama bu sene Werner'le o kadar iyi ki yine de ben çok büyük şaşkınlık yaşadım.
Ben olmasına. Kalede, ama hak etti. Kalede ve orta sahada hiç sorun görmüyorum. Orta sahaları zaten çok güçlü. Yani Kimmich'sinden tut İlkay'ı, Leon Goretzka'sı, şusu busu.
Ya burası gerçekten ben forvet, acayip ya.
Forvet ve savunmayı problemli görüyorum.
Acayip abi. Sıkıntısı yaşarlar. Atmak.
Kale müthiş. Orta saha müthiş.
Almanya bir şekilde atar
abi,
ya.
Yani 9 numara problemli hep vardı. Timo Werner hani matah bir 9 numara mı, çok gol atıyor mu ayrı konu ama onun da olmadığı bir denklemde gol problemi yaşayabilirler. Geç bakalım Amerika'ya. Amerika'yı yeniden keşfet bakalım.
Amerika'nın acayip bir grubu var. Amerika, İngiltere, İran ve Galler var. Gerçekten çok baş belası bir grup. İngiltere için de sıkıntı ha.
Yani sıkıntı tabii.
Pislik 3 tane takım var İngiltere için. ABD çok kaliteli. Avrupa'ya sürekli oyuncu ihraç eden. A seviyeye sürekli oyuncu ihraç eden. Çok genç bir takımla geliyor burası. Kendi liginden de çok değerli oyuncularla desteklediler. Yani şöyle bir bakıyorum. Kaleci Matt Turner, Sean Johnson, Ethan Horvath. Bunların muhtemelen Matt Turner ilk 11 çıkacaktır. Bu şeyin kalecisi, Manchester City'nin yedek kalecisi yok bu sefer. Adını unuttum.
Ortega mı?
Yok. Geçen
Ortega sene. Almaz
geçen sene.
Heee.
Tamam, hatırlayamadım adını.
Ben hatırlıyorum. Zach Steffen.
Şimdi burada
Zach Steffen.
Burada öne çıkan, Amerika'nın öne çıkan hücum ve orta sahası fakat defansı da çok şeydir. Antika bir defans var burada. Birincisi Premier Lig takip edenler çok iyi biliyordur.
Mesela ben.
Fulham'da yıllardır işini yapan bir Tim Ream var. Defans ortasında takımın kaptanı, 35-36 yaşında. Solak olan.
Yine Robinson var Fulham'da.
Duran toplara bile kolay kolay gitmeyen. Enteresan. Kendine çok güvenen bir oyuncu. Anthony Robinson. Daha genç bir oyuncu.
İyi oyuncu o.
Ya Tim Ream, Walker Zimmerman. Zimmerman müthiş Nashville'in tandem oyuncularından birisi. DeAndre Yedlin alındı. Ben bu seçimi takımın tecrübe eksikliğine bağlıyorum. Defansa yani DeAndre Yedlin alınması çok performans özellikle olduğunu düşünmüyorum. Sergio Dest gibi bir oyuncu. Burada bir tane önemli oyuncu Joe Scully. İzleyecek miyiz bilmiyorum. 19 yaşında Almanya milli takımına alınması gündemdeyken Amerika'yı seçti. Onun dışında Weston McKennie yıllardır, 2 senedir Juventus'ta çok çok iyi performans. Ya ben Dest'i çok beğenmiyorum açıkçası ha. Onu söyleyeceğim. Brandon Aaronson, Salzburg'dan aldıkları oyuncu. O çok çok özelli bir oyuncu. Yunus Musah aynı şekilde Valencia'da. Yani 18-19 yaşında yaklaşık 100'e yakın profesyonel, 150'ye yakın profesyonel maçı var. Hemen hücum hattına geçiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Önemli bir şey. Burada Hacı Wright. Lig'den tanıdığımız. Bu az önce söyledim. Şeyle birlikte Ricardo Pepi ile Hacı Wright arasında bir seçim yapacaktı antrenör. Hacı Wright'ı seçti. Pepi'yi dışarıda bıraktı. Onu da izlemek ilginç olacaktır.
İngiltere Dünya Kupası'nda. Evet zaten.
Bu arada yani bu programda kadrosu açıklanan takımları konuşmaya çalışacağız.
Evet biraz. Yani zaten Dünya Kupası sohbeti olacak.
Son takımımız da İngiltere.
Devam edecek. Hepsi analiz etmiyoruz burada yani.
Aynen. Bu programlık son takımımız İngiltere. Ya yani İngiltere Gareth Southgate döneminin en eleştirilen günlerinden geçiyor. Şöyle çok ilginç bir durum var. Gareth Southgate takımın başına ilk geldiğinde de ta 2018 Rusya Dünya Kupası'ndan önce hatta oraya giderken de çok eleştiriliyordu. Ya hoca bu oyuncular ne işte Gareth Southgate üçlü falan oynuyordu. Yani İngiltere'de bir teknik direktörün bir de İngiliz bir teknik direktörün üçlü oynatması yani bu adamlar hayatlarını dörtlüye vermişler. Hani ligde başka hocalar üçlü falan oynatıyor ama bir İngiliz milli takımının üçlü oynaması falan hiç böyle çok akla gelir görülmüş şeyler değildi. Çok eleştiriliyordu. Önce 2018 Dünya Kupası'nda müthiş bir takım ortaya çıkardı. Yarı final oynadı İngiltere. Üstüne Euro 2020'yi de neredeyse kazanıyorlar işte. Penaltılarda kaybettiler. Sahada alınan sonuçlar insanları susturmaya yetti. Yani İngiltere hiçbir zaman Gareth Southgate döneminde mükemmel bir futbol oynamadı. 2018'de de sıkıcı olduğu iddia edilen bir takımdı. Yani şu söyleniyordu hep. Abi Jude Bellingham gibi oyuncu var. Madison'ın var. İşte Grealish'in hatta hatırlarsınız 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 70. dakikalarda Jack Grealish tribünü başlardı. Artık al şunu sıkıldık. Niye Jack Grealish oynamıyor gibisinden. Çok tutucu bir takımı var.
Calvin Phillips de Eric Dier'i bozmadı adam.
Calvin Phillips
Eric Dier değil Rice.
Declan Rice.
Declan Rice.
Declan Rice inanılmaz sağlam. Zaten stoperde oynayan zaman zaman West Ham'da. Tamamen savunma özellikleri çok yüksek. Çok sert, çok sağlam bir oyuncu. Calvin Phillips de bu seneye kadar öyleydi Leeds United'da.
Ben Declan Rice ile ilgili şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Hangi milletten olursa olsun o milli takıma seçilir.
Aynen.
Brezilya olsa Brezilya'da seçilir.
Aynen. Casemiro'nun yerine oynar.
İspanya olsa İspanya'da seçilir. Hepsine seçilir. Öyle bir oyuncu.
Müthiş bir oyuncu. Bütün büyüklerini zaten 2 senedir falan almaya çalıştı ama West Ham'ın acayip fiyatlar çektiği bir oyuncu. Neyse. Ama son bir senede İngiltere gerçekten kötü futbol yani kötü futbol derken yani berbat bir futbol oynamıyor ama zaten hep vasat oynuyordu ama skor aldığı için Gareth Southgate işte bir tane Dünya Kupası yarı finali üstüne Avrupa Şampiyonası finali pek skorlar da gelmemeye başladı. Yani son 5-6 hazırlık maçı işte Avrupa Uluslar Ligi'nde yaşanan rezalet diyor İngiliz basını en azından.
Macaristan falan.
Sonuçların çok kötü olması şu bu. Harry Kane'i iyi kullanamadığına dair eleştiri alıyor. İşte James Maddison'ı, Jack Grealish'i, Jude Bellingham gibi daha yetenekli oyun keyfi veren oyuncuları oynatmayıp sürekli tutucu oyuncularla oynadığı için eleştiriliyor. Bir ara Trent üzerinden eleştirildi. Trent'i kesti. Rhys James de oynamaya başladı ama Rhys James de bu turnuvaya gelemiyor. Çok fazla sağ beki vardı takımın. Nazar'a geldi.
Yine 3-4 tane olmuş.
Ya var yani.
Bir soru sorabilir misin? Tabii. Tomo'yu konuştuğumuz için. Mesela Tomori niye yok? Maguire var o yok mesela.
Ya Harry Maguire oyuncusu
olur,
abi.
Olur. Tamam. Maguire olur arkadaşlar.
Abi yok ben onu eleştirmiyorum.
Tomori ile ilgili ne söyleyeyim mi cevabımı? Tomori Leeds United'da olsa alınırdı.
Yani Milan'da oynuyor
aslında. Uzakta biraz da abi öyle düşünmeyin.
Ama
uzakta.
şimdi bak.
Lazım alanlar dışarı çıkmasın mı? Jude Bellingham'ı niye alıyorsun? O da uzak.
Tomori'nin
yaş. Jude Bellingham yaş kategorisinin dünyadaki en iyi oyuncusu.
Bak o anlamda değil ben uzaklığa söylüyorum. Jude Bellingham yoksa.
Bak Jude Bellingham ayda da oynasa oğlum uzak olmasının bir önemi yok Jude Bellingham'ın.
Tomori'nin ne alakası?
Aynı şey değil.
Tomori o kadar büyük bir oyuncu değil.
Hayır tamam.
Ben, iyi oyuncu.
Şimdi ben bu sene Milan maçı çok izledim. Tomori alınmadı. Tomori'nin alınmaması Tomori niye yok lan denilecek bir şey değil. Ama alınmama sebeplerinden birisi de uzakta olması diyorum.
Zaten İngiltere...
Ama Maguire asla. Maguire burada niye var ben hiç anlamıyorum. Bu Maguire zaten son maçlarda iyi oynuyor.
İyi oynuyor. Süper oynuyor. Abi bir de milli takım oyunculuğu tam öyle bir şey de değil. Yani de. Yani Harry Maguire İngiltere abi milli takımında hep iyi oynadı.
Calvin Phillips sıfır maç değil mi bu sezon?
Evet zaten yani sezon başından beri sakat.
%100 menajer şeyi.
Ne menajer abi? Menajer, adam alıyor işte.
Direkt oyuncusu. İşte yıllardır oynattı oyuncu.
Hayır bu adam bu sistemden sistemden vazgeçmiyor.
Aynen.
Calvin Phillips de o sistemin alternatif olan menajerisi.
Evet yani şöyle bir durum var.
Adamcılık var işte. Yani.
Adamcılık değil abi.
Abi adamcılık diye bakamazsın buna. Yani
Carlos Martinez de Gareth Southgate de kendi oyuncularını değiştirmiyor. Yani 15-16 tane 17 tane oyuncuları var. Hatta Belçika 18 tane falan oyuncusu var. Aradaki 5-6 kişi değişiyor sürekli.
Evet.
Yani bunlar böyle adamlar. Ya bu tarz oyuncuların çoğu milli takıma böyle biraz kendi takımları gibi bakıyor.
Burada ilginç diyebileceğimiz 3-4 tane oyuncu var. Callum Wilson müthiş sezon oynuyor. Zaten Alan Shearer bir hafta önce açıklama yaptı. 2 tane oyuncuyu almazsa Gareth Southgate gerçekten inanılmaz şaşırır ve üzülürüm. Biri James Maddison dedi. James Maddison Leicester Robertson'ın son bir yerdeki çıkışının bir numaralı inanılmaz oynuyor. Diğeri de Callum Wilson. Newcastle'la olağanüstü sezon geçiriyor zaten. Çok da iyi. Yani Harry Kane'i Tammy Abraham'la yedekliyorlardı genelde. Bugün Gareth Southgate Tammy çok kötü bir dönemde formsuzluğa girdi. Hı-hı. Yoksa Tammy'yi çok seviyorum ama formsuz Callum'u almam gerekiyordu. Yani alamazdım Tammy'yi dedi. Bence de çok mantıklı. Şimdi savunmaya bakınca da abi Connor Cody müthiş bir savunmacı. Ben White Arsenal'da hem sağ bekte oynuyor ki normal pozisyonu stoper. Müthiş oynuyor. John Stones ve Harry Maguire da bu adamın adamları. Cihat'ın da söylediği gibi Harry Maguire çok ciddi bir linç kampanyasının üstüne de Lisandro Martinez'le çok iyi bir BI oynadı son dönemde. John Stones yine adamı. Kyle Walker, Luke Shaw. Yani bunlar bu takımın klasik adamları.
Bu takımın oynadığı oyunun abi şeyleri bunlar. Sanatçıları. Hı hı. Yani o yüzden bu temel şeylerden vazgeçmiyor.
Ben çok büyük bir sürpriz görmüyorum İngiltere milli takımında. Çok eleştirilecek bir şey de görmüyorum. Dediğin gibi Fikoye Tomori alınabilir. Alınsaydı ulan Fikoye Tomori'nin bu takımda ne işi vardı denmezdi. Ama
Akrem'di bu şu an.
Hayır zaten İngilizler abi yurt dışından oyuncu çok almaz. Yani Jude Bellingham haricinde zaten başka oyuncu yok.
Yok.
Ya Jude Bellingham da bak dediğim gibi ya Jude Bellingham Hindistan'da da oynasa, Satürn'de de oynasa İngiltere milli takımına girer abi.
Yani neden Dortmund'da oynuyor ben mesela hala orada.
Zaten seneye Dortmund'da oynamayacak. Evet, yani ya City'de ya Liverpool'da ya Real Madrid'de oynayacak.
Bu arada mesela Liverpool'a o kadar yakışır ki.
Yakışır tabii. 2-3 kağıdı verin yakışır.
Bu arada şeyi hatırlayamadım. Milner var mıydı son turnuva?
Yoktu.
Euro'da?
Yoktu.
Yoktu değil mi?
Yoktu.
Burada sevindiğim tek şey Sancho'nun alınmaması.
Çok kötü sezon geçiriyor zaten.
Bayağıdır çok kötü ya.
Geçen sezondan yani, beri kötü.
Zaten finalde de penaltı kaçırdı. Oyuna sonradan gidip. Ben de çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Beni şaşırtan bir şey yok burada. Callum Wilson'ı hiç şaşırmadım. Geçen Avrupa'nın en formda 5 santraforu konuşuyorduk evde çocuklarla. Ben Wilson'ı almıştım.
Callum
Wilson'ı. O yüzden hiç şaşırmadım. Ya, acayip oynuyor.
Çok çok iyi oynuyor. Takım da çok iyi oynuyor. Eddie Howe Hoca'yı da tebrik ediyorum.
Yalnız dinlenmez. Team ne haber nasılsın? Burnunu kapıyı kapasın. Kısasın. Abiler sevgiler saygılar. Sorum ikinize de ilk buluşmada Demarki tişörtü giyersem karşımdaki kızı etkileyebilir miyim?
Ben giydim.
Delirtirsin.
Ben giydim.
Coşturursun kızı.
Futbolu giydim.
Patlatırsın.
Ben bu ara her yere Demarki tişörtüyle çıkıyorum ha görüyorsunuz.
Yani olayı patlatırsın.
Ulan PUBG'ye gidiyoruz.
Bu arada gerçekten biz de bir teşekkür edelim.
Tabii evet.
İnanılmaz bir yoğun ilgi var.
Ha ben de bana edecek sanırım. Her yere Demarki tişörtüyle çıkıyorum.
Sana teşekkür ederiz ama hani beklediğimizden daha fazla bir geri dönüş oldu satış evet. Konusunda. Alan şöyle oluyor abi genellikle alanlar.
Bir daha alıyor.
Param olsa da ben alsam olayı. Yani şey.
Param olsa da ben alsam.
The God Fatih. Her hafta God Fatih yorumu geliyor oraya. Tim ne olmuş? Abiler sonra Alex Ferguson 2007 yılında umarım doğru hatırlıyorumdur. Tugay Kerim olduğu için 10 yaş genç olsa 10 Old Trafford'un yıldızı yaparım demesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olur muydu? Kesinlikle olurdu.
Olur, net olurdu.
Tam İngiliz tarzı bir topçu çünkü.
İngiliz tarzı bir oyuncu.
Gösterdim onu hem İskoçya'da hem İngiltere'de.
Mesela geçen program anla konuşmuştuk bunu. Paul Scholes gibi uzun top atmaktan Tugay Kerimoğlu çok yakın bir şey ona oyuncu kalite olarak.
Cengiz Söğütlü. Team duvarlarda konuşmuyor. Abiler 100 milyon lira ikramiye kazansaydınız birbirinize hediye olarak ne alırdınız? Eli bol sandıklı sporu sevgiler. 1 milyon liralık ev alırdım Cihat'a.
Ne diyor? 100 milyon?
İşte 1 milyon lira ev vardır. O civarda bir şey. Hadi 500 de sen üstüne koy 1,5 milyon alalım.
Nerede alıyoruz?
Ya 100 milyon ikramiye çıktı.
Tamam.
Sana evet. Ve bana birbirinize ne alırsınız diyor. Ben bilemedim 1 milyon 200 bin liralık bir ev alırım cihazı.
Abi 100 milyonun zekatı %10'dur ya.
10 milyonluk mu ev alacaksın?
Ha. Ev alma amına koyayım 10 milyon ver.
Komşum alayım. Ev alma diyor. Ya. Komşumu alayım. Okay. Orçun Şimşek. Abiler James Madison Milli Takım Dünya Kupası'na alınmamış. Yo alındı lan şimdi konuştuk. Geç. Müthiş oyuncu.
Team yeni ablanın çayı. Yeni ablanın çayı artık yok. Elon Musk'ı Twitter aldıktan sonra eski sevgilisinin hesabını kapattı.
Amber Heard.
Evet. Siz herhangi bir sosyal medya hesabınızı ilk kimin ya da kimlerin hesabını kapattınız? Mavi Tik için ne kadar isterdiniz? Selamlar, sevgiler.
Mavi Tik'e bir şey istemem. Kim ne yapıyorsa yapsın.
Mavi Tik 8 dolar.
Benim de kapatacağım. Güzel para. Ama.
Güzel para. Benim de.
Benim de var şöyle bir 200-300 tane.
Benim var Güntekin Onay. Michael Scott. Team Manuel Emenike. Osmanlı bölümü gelecek dediniz. Yok. 96 10 futbolcuları dediniz. Yok. Skeç zaten yok.
Dünya Kupası başladı abi biz ne yapalım?
Kepaze aldık ya. Yemin
Mustafa Batımoğlu. Team Marmara Kazım. Ne? Marmara Kazım. Sorum Erman abi. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya evine girmek için en çok da müstekbel koca adayı Medyacent'e yakışır. Abi düğünü nerede yapacaksın? Koz Yatağı Demarke stüdyoları. Burada 2 sene önce doğum günü kutlamıştım. Evet. Düğünümü de burada yapıyorum.
Sene değil. 4 sene önce.
4 sene. Zaman nasıl geçiyor hiç algılayamamışım.
Ben de buradaydım.
4 sene önce doğum günümü yaptım burada. 100. yılında da Cumhuriyetimizin burada düğün yapıyorum.
Aşağıda çimde
yapıyorum düğünü.
Abi biliyorum hem biraz uzattık.
Uzattık.
Hem de sonuna geldik.
Geldik.
8 dakika yer var kartta. Hızlıca şu 3 büyük takımı da açıklanan belki.
Hızlıca okuyayım versen bana.
Daha fazla takım açıklanacak.
Al sen bunu bakayım.
Bir konuşalım istedim. Hızlıca konuşalım.
Benim en beğendiğim takım. Burada şampiyonluk şansını en yüksek gördüğüm takım. Burada daha önce de konuştuk. Cihat da Brezilya'nın özellikle hücum gücünden bahsetti. Brezilya futbol tarihine biraz ters düşecek bir şekilde bence en zayıf yanı bek olan bir Brezilya kadrosuyla karşı karşıyayız.
Aldılar bu
arada. 40 yaşındaki Dani Alves ve yedeği de artık iyice prime'ından uzaklaşmış ve benim hiç beğenmemeye başladım Danilo.
Ve kendi takımında stoper oynuyorlar ikisi de.
Aynen. Alexandro ile de Alex Telles var.
Alexandro, Danilo, Bremer bu arada. Juventus'un şu an arka üçlüsü.
Evet.
Ama Tite böyle bir oyun tercih etmiyor. Bremer'i de aldı. Bremer'i de aldılar bu arada. Hı hı. Hatta Bremer abi şeyin yerine şey eleştirisi vardı. Gabriel Magalhaes.
Evet. Yok, Gabriel zaten iyi bir sezon oynamıyor abi. Kesin Bremer seçilmeli bence.
Bence de Bremer seçilmeli ama
Gabriel şu an aynı muhabbet. Harika yani. Arsenal'ın zayıf halkası.
Ama işte birkaç tane gol attı, maç aldı falan ya.
Ya atıyor. Yani kötü de değil zaten
şey,
abi.
Söylemek istediğim şey şu. Ya Premier League daha çok göz önünde olduğu için insanlar tabii ki bu oyuncuların daha fazla hak ettiğini düşünüyor ama Bremer acayip
Bremer
bir oyuncu.
Bremer geçen sene de inanılmaz
acayip
bir sezon oynadı.
Bu sene hani Juventus bu arada toparlamaya başladı. Arka arkaya galibiyetler geliyor. Öyle bir tartışma var.
Yani onun dışında kalede Alisson'la Ederson var. Alisson oynayacaktır ama yani
ben üçüncü kaleciyi bildim, hatırlıyorsan Weverton.
Aynen, Weverton. Ön taraf acayip, orta saha acayip, Bruno Guimaraes, Paqueta, Fabinho ve Casemiro falan var. Çok iyiler.
Evet, o
ya oynatmıyor o tarz oyuncu.
Ben de burada şeyi bekliyordum. Geçen bölümde de söyledim. Thiago Mendes'i. Hı hı. Lyon'daki. Onu da göremedim.
Güney Amerika'dan, yani Brezilya'dan daha doğrusu bir topçu var. Alınan.
Pedro. Evet. Onu da ben söylemiştim.
Yani, Gabigol demiştin abi.
Ben Pedro alınacak demiştim. Sen Gabigol demiştin. Doğru.
Everton Ribeiro.
Bir de Everton Ribeiro var. Şimdi Everton Ribeiro'nun konusu tartışılan bir konu. Şu an Brezilya'da sadece bu konuşuluyor. Özellikle Firmino'nun alınmaması. Ribeiro Tite geldiğinden beri milli takıma seçilmiş.
Bir de Everton var tabii.
İlk milli takımını 31 yaşında galiba yaşayan.
3 tane var o zaman. Evet.
O 3. kaleci hep
Güney Amerika'dan değil lan.
3. kaleci hep Brezilya'dan biliyorsun.
Aynen.
Bütün turnuvalara bakın hep söyledir. Everton Ribeiro Tite'nin aldığı bir oyuncu. Onun oyuncusu. O yüzden alıyor. Fransa'da Yusuf Fofana var burada yeni seçilen. Bir de Veretout. Veretout'un turnuvaya gitmesi Gendouzi ile birlikte. Bunlar şu an Marsilya'nın orta saha hattında. Bu açıdan ilginç bir an. Adrien Rabiot'u yine görüyoruz burada. Fakat sanırım geçen sefer de tam hatırlayamadım ama Deschamps bu kadar az bir orta sahayla gitmişti. Yine bayağı az bir orta sahayla gidiyor. Bunun sebebi aslında kenar oyuncuları ve hücum oyuncuları çok etkili. Yani iki çift santrafor. Çift santrafor.
Benzema, Mbappe.
Ya da işte Griezmann, Benzema. Yok. Hayır, Benzema değil. Ön tarafta değil. Yani Benzema daha kenarda. Griezmann, Benzema belki. Mbappe bu tarafta. Atıyorum burada da Nkunku ya da Osman Dembele de Kingsley Coman gibi de oynayabilir. Üçlü de oynayabilir. Burada çok hücumcu kullanmasıyla alakalı bir şey. Ama bu orta saha sayısı az abi.
Forvetler peki yani.
Az. Ama yani hem N'Golo Kante'nin hem Pogba'nın olmaması. Ya yani Tchouaméni kesin oynayacak.
Rabiot'u kimse kesemiyor abi ki Deschamps da hastası.
Aynen.
Yani zaten az önce Demarque Cuisine'de vardı. Underrated, overrated diye. Bu çok enteresan bir oyuncu. Her gelen hoca bunu oynatıyor takımda.
Şey ne diyorsun abi? Forvet attığında yani bütün babalar orada yani.
Benzema, Mbappe oynar.
Ya. Evet ama Giroud orada.
Ulan Giroud 36 olmuş. Fransa'yı tamamlayayım. Burada bir tane şey konuşacağım. Theo Hernandez, Lucas Hernandez kardeşler gidiyor. 2018'de Deschamps Theo'yu almayarak çok garip bir şey yapmıştı. Yani çok eleştirilen bir şey yapmıştı. Bir kardeşin Dünya Kupası var, birinin yok. Bu beni çok hüzünlendirir. Theo da çok hak ettiği bir turnuva gidememişti. Theo zaten Fransa milli takımında çok az şans bulabiliyor. 6 maça çıkmış. Yani kaç yaşında? 25. Dünyanın en iyi sol beki falan deniyor bu adam için. Ki olabilir. En azından ilk 5'te yani.
Evet.
Milli takımında 6 maça çıkmış 25 yaşında. Çok garip.
Bir kardeşin Dünya Kupası var, bir kardeşin yok dedi. İki kardeşin de Dünya Kupası yok. Eden Hazar ve Torgan Hazar. Bence bu turnuvada da olamayacak.
Bir kardeşleri daha var, onun da yok.
Evet.
Biliyorsun.
Bence bu turnuvada da olamayacak. Yani inanılmaz bir jenerasyon. Büyük bir turnuva kazanamadan sanki kapatacaklar bu işi gibi.
Forvet'te kim oynar?
Tabii ki Lukaku oynar. Ama
sakat olduğu için Batshuayi oynayacak. Nasıl? Bir sakatlığı var abi, devam eder.
Ya ilk maça çıkamayabilir.
O zaman Batshuayi oynar. Ya da Dries Mertens'i Satya 9 oynatır.
Yok, Batshuayi oynayacak.
Bence de Batshuayi oynar ya.
Ya büyük ihtimalle Batshuayi oynar ama
biz de Batshuayi'nin yanındaydık.
Hacı iyi yapmış ha götünüz. Batshuayi ilk 11'e sokmamak için.
Allah Allah.
Bir tane farklı yorum yaptın.
Hasta mıdır nedir?
Beşiktaşlı ya bunlar, Batshuayi'de sıkıntı.
Tilemans çok formda geliyor. Thibaut Courtois uzun süredir dünyanın en iyi 2-3 kalecisinden biri.
Bak,
De Bruyne.
Yine az önce bahsettiğimiz gibi abi 15-16 oyuncusu hiç değişmeyen kadro.
Aynen. De Bruyne uçak.
Bir yerden kompani falan çıkabilir yani.
Ama ben
Christian Benteke'yi bekledim ben.
Ben Belçika'nın o treni kaçırdığını düşünüyorum. Belki de yanılırım. Yanılırsam da sevinirim. Sevdiğim bir takım.
Şeyi hatırlarsan.
Ama sanki o tren kaçtı.
Sahilleri Golden Generation'un son saniyesinde kupa almıştı.
Evet.
Belçika Dünya Kupası alırsa Carlos Martinez'e, bu kadar kişinin Dünya Kupası'na koştuğu turnuvayı alırsa
Carlos Martinez kim lan?
Hocası.
Roberto Martinez.
Roberto Martinez. Shield verilmeli yani.
Shield.
Hızlıca, çok hızlı bir şekilde şöyle 2-2 vereyim. Son 2 dakika.
Fas ve Hırvatistan, bu iki takıma da şöyle bir bakıyorum ve diyorum ki iyi ki bu kupaya geldiniz.
Fas'la ilgili söylenecek çok şey var.
Ulan Hırvatistan'la alakalı yok sanki. Son Dünya Kupası finalisti. Luka Modric sevgiler abi.
Fas'la ilgili kriz vaziyetinde şeyler oldu. Kadro bugün açıklandı. Evet. Hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili çok bahsetmiştik. Hızlı devam edeceğim. Hakim Ziyeh ve Mazraoui bu kulüpten, milli takımdan Vahit Halilhodžić sebebiyle, ki Vahit Halilhodžić Dünya Kupası'na 4 takım götürmüştür. Sadece birini yönetebilmiştir. O da 2014'te Cezayir. Yine götürdüğü takımı yönetemiyor. Mazraoui ve Ziyeh turnuvaya gitmeyecekti. Yozlaşmış Fas Federasyonu. Benim Fas'ta arkadaşım bana konuyu detaylı anlattı.
Benim Fas'ta arkadaşlarım
Fas Futbol Federasyonu son derece yozlaşmış bir yapı ve burada yapılan lobiler sebebiyle Vahit Halilhodžić yendi. Yerine de Wydad Casablanca'nın Şampiyonlar Ligi kazanan hocası getirildi. O da bugün kadroya açıkladı. Bu kadroda inanılmaz skandal şeyler var. Kötü ya da iyi demiyorum. Eyüp El Kabi hem Hatay Spor'da inanılmaz oynuyor hem de bu takımın son yıllardaki en önemli oyuncusu, kadroda yok. Yunus Belhan da harika form dedi. Hazırlık maçlarına gidiyordu. Onu da almadı. Ferencvaros'taki Mame kardeşler. Biri stoper, biri santrafor. İkisi de Fas'ın çok şeye beklediği oyuncu. İkisi de yok. 4 tane çok ciddi eleştirilen oyuncu var. Burada Abdülrezzak Hamdallah'tan bahsedebiliriz. Milli takımı 2019'da bırakmış. Tekrar seçildi. Erman abi mutlaka bu adamı çok kez anlatmıştır.
Abdülrezzak Hamdallah ya.
Hatırlamıyor mu tabii? Arap Yarımadası'nın gol makinesidir.
Acayip.
Yasin Bono kalecileri.
Arap Levan.
Önemli bir takım. Burada bir antrenör krizi var. Kötü ya da iyi demiyorum. Kamerun'da Maxim Choupo-Moting, Abu Bakar, Ekambi var. Umarım Ekambi ilk 10'da
oynamaz. Enkudu var, Enkudu.
Evet, Enkudu'ya da geliyorum. Kevin Enkudu var. Bu arada Maxim Choupo-Moting de şu an yanıyor.
Almanya'da şov yapıyor. 8 yanıyor, gol, 18 asist, 26 parende.
Ellas Fano'da Martin Hongla çok önemli bir oyuncu.
Ahmet Yaşar babam selamlar. İbrahim Geçit selamlar. Hı. Babamın çok yakın arkadaşları Sabahattin abi.
Haris Seferovic seçildi abi. Bu arada.
Selamlar. Demarke Geveç tişörtleri alın, abone olun. Like'lar tak tak tak vurulsun. Dünya Kupası bölümleri arka arkaya gelecek.
Burada Haris Seferovic ve Kayseri Sporlu Gavranovic üzerine bir
Botürveli şey selamlar.
Tartışma vardı. Haris Seferovic seçildi.
Efsanevi isim.
Cibrilsov.
Ünlü grup Madrigal.
Harika gidiyor.
Firdevs.
Kendinize iyi bakın.
Bafra pidecisi. O nasıl pide? O nasıl baklava?
Bafra, sevgili Bafra pidecisi Tolga Kuru bizi harika ağırladı bugün. Pide ve bize sonra bir cevizli baklava getirdi. Alev alev yanan bir cevizli baklava. Onun da fotoğrafını koyalım. Tolga Bey'e de Kozeta Bafra pide salonunu da herkese tavsiye ediyoruz. Gidin kavurmalı mavurmalı.
Tereyağına kurban. Yiyin.
Kendinize iyi bakın. Tavsiye ediyoruz. Kozeta Bafra.
Acayip olacağız.
Dünya Kupası bölümlerinde pidemiz de masaya geliyor. Baklavamız da yiyeceğiz.
Öf.
Her şeyi de yapacağız.
Güveroğlu selamlar Efe'cim.
İsmail Geçit.
İbrahim Geçit. Kardeşler. Örtü,
Kazan grubu. Angajman
Fatih
grubu.
Fatih Emre Arslan. Angajman grubu.
Bahadır İzgeç'in amcası.
Amerikalı Fatih.
Musa İzgeç.
Tanzanyalı Erol.
Kendinize iyi bakın.
Zitembe Tataraşanı.
Şimdi ben senin diğer programlarını da izliyorum. Alttan. Ronaldo'ya deli gibi bir kaydırma olayı var sende. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Biz seninle ilk hatırlıyorsun 10-15 program önce bu konuyu konuştuğumuzda aynı çizgideydik. Dedik ki Ronaldo'nun daha profesyonel olması lazım ama şu an o adama yapılan şey net bir şekilde operasyon. Tamam mı? Bu hoca adama saha içinde kötü davranıp 40 dakika 45 dakika ısındırıp oyuna sokmuyor. Ama ardından basın toplantısında da diyor ki ben onun profesyonelliğine çok büyük saygım var falan. Adam bir arada mobbing yapıyor. Halkın önünde onu kahraman gibi algılatıyor sürekli. Tamam mı? Ki kendini temize çıkarsın. Birincisi bu. İkincisi bu adam ailesel durumlarını biliyorsun. Başına neler geldi. Çocuğu vefat etti. Diyor ki ben kızım hastaydı diyor. Manchester United'ı aradım. Kampa gelemeyeceğim dedim. Bana inanmadılar diyor. Şeyi geçtim. Bir futbolcuyu geçtim. Bir babanın bu konu üzerinde duyacağı duygusal çöküntüyü hesap edebiliyor musun mesela? Zaten bence çıkış noktası, hani mutsuz olmasına ek çıkış noktası bu olay oldu. Adam net bir şekilde burada ruhsuz, insanları anlamayan, tamamen kaba saba para için bir düzen kurmuşlar Manchester United'in içinde ki bunu bence Ferguson gittiğinden beri bu takım yaşıyor. Orada Ferguson kendi biyografisinde diyor ki Glazer'lar sahipleri falan hepimizin bir alanı var diyor. Onlar benim alanıma girmiyordu, ben onların alanına girmiyordum. Muhtemelen Ferguson gittikten sonra bu alan bozuldu ve şu an çok sessizlik var. Ronaldo'nun kurbanı oldu.
Yani ben bu açıklamalarda şu kısma başka yerlerde de söyledim. Zaten bu röportajın tamamı aslında bugün yarın yayınlanacak ve daha net öğrenebileceğiz. Ama oğlunun kaybı aynı doğumda 18 Nisan'da ve kızının da problemli bir doğum sonrası hastalık durumu her şeyden ayrı bir yeri teşkil ediyor. Onu bir ayırmak lazım.
Ama onu ayırdığımız zaman hatalı bir yere gidiyoruz. Onu ayıramayız gibi geliyor bana.
Ya bence ayırabiliriz gibi geliyor bana da. Şundan dolayı Cristiano Ronaldo'nun dediğim gibi son derece insani bir nedenden dolayı sezon başını kaçırması, sezon başı kampına gelememesi. Tabii yani burayı da tek bir taraftan biliyoruz. Bunu da yani hem bu röportajın tamamını dinlememiz lazım. Hem Manchester United tarafının da bir söz hakkı var. Yani biz şu anda Cristiano Ronaldo'nun söylediği şey şu. Benim kızım rahatsızlandı. Bu %100 doğrudur. Bununla alakalı bir şey söz konusu değil. Ama ben yetkililere söyledim.
Abi bunu söyleyene kadar da unutma lafını. Hep şey var. Biz de öyle değerlendirdik ya. Takım aradı. Bunu önce aradı ama takım aradığı için kampa katılmamaya bir durum yok ortada. O öyle.
Aynen.
Anlıyorum ben açıklamalarını.
%100 katılıyorum ama şimdi birincisi burada Ronaldo'nun şöyle bir hatası var bence. Bu kadar insani bir nedenden dolayı kampa katılmıyorsa ve kendi kampı tarafından, kendi çevresindeki insanlar tarafından her gün transfer haberleri sipariş ediliyorsa çok basit bir açıklamayla bunun önüne geçebilirdi. Şunu derdi, benim ailevi, yani bunu açıklamak zorunda da değil, hastalık. Benim ciddi anlamda ailevi bir durumdan dolayı şu anda antrenman ya da Manchester United kampına katılabilme durumum söz konusu değil. Bununla alakalı gerekli açıklamayı gün gelince yapacağım. Dediği takdirde bunları keserdi. Böyle bir şey yapmadı. Yapmayabilir. O anda çok duygusal olarak şudur budur. Ama siz 500 milyon takipçisi olan bir oyuncuysanız ve sezon öncesinde Manchester United kampına gitmiyorsanız ve bununla alakalı bir açıklama da yapmıyorsanız bu söylentiler çıkar. Bu
ama, ama burada ben şey anlamadım. Nasıl bir açıklama yapabildi ki? Şunu mu demeli mesela? Ben transfer olabilirim. Ama
hayır, hayır, şunu diyebilirim. Benim sezon başı hazırlık kampına gelmemin nedeni ailevi bir durumdan ötürü kaynaklanıyor. Bunu illa açıklamak zorunda değil.
Kızım bence böyle bir şey açıklamak kolay değil. Çok fazla baskıyı görünce o röportajda onu söylemiştir. Yani ama bugüne kadar Ronaldo ailesiyle ilgili de çok fazla özel hayatını paylaşmadı. En azından söz olarak.
Ya ben zaten
yani böyle bir şey paylaşmak çok zor geliyor bana.
İlla hastalık olarak söylemek zorunda değil ama eğer böyle bir açıklamayı yapmazsan abi o zaman bunun yani bu kampa katılmıyorsun. Bu kampa katılmadığın için bir Manchester United taraftarını çünkü taraftar bilmiyor yetkililere söylesen bile. Belki Erik Ten Hag'a söylemiştir. Belki işte onu da bilmiyoruz. Yani oradaki konuşmaları da bilmiyoruz. Dediğim gibi karşı tarafın da bir şekilde konuşması ve asıl şey biz şu anda biraz niyet okuyoruz. Neyse. İkincisi abi şunu söylemek gerekir ki Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo kızının hastalığı dolayısıyla sezon öncesi kampını kaçırdığı için Cristiano Ronaldo'yu oynatma gibi bir zorunluluğu yok.
Yok oynatmadı zaten.
İki maç oynattı.
Tamam mı? Ronaldo
ve yine de.
Ronaldo yedek kalmayı da ben çok zorlettiğini düşünmüyorum ben maçlarda. Yani ben yedek kulübesinden takımı desteklediğini hatırlıyorum. Orada bence gerçekleşen, yani bana kalırsa sorunun
temelinde. Öyle olmadı. Bak şöyle oldu. Cristiano Ronaldo'yu daha ilk başlamasın. Cristiano Ronaldo Ağustos sonuna doğru bir hazırlık maçına geldi. Manchester United'ın.
Vallecano'ydu galiba.
Evet. Ve ilk yarısında çok kötü bir görüntü verince Vallecano olabilir. İlk yarısında çok kötü bir görüntü verince Ten Hag kenara aldı Ronaldo'yu. Ronaldo o maçı terk etti.
Tamam doğru.
Terk ettikten sonra Ten Hag'a soruldu. O da dedi ki bu yani çok şey bir şey yok. Aramızda çözülür mözülür. Ben ona saygı duyuyorum şu falan filan. O olayın çok büyümesi engellendi. Ama Ronaldo o maçı terk etti. Devre arasında oynanalım.
Tamam hatırladım. Doğru.
Burada şimdi Erik Ten Hag tarafından bakıldığında teknik direktöre yapılmış bir saygısızlık var. Şu yazılıp çiziliyor. Yani hayatta bazı şeylere böyle bakarsanız o zaman abi dünyadaki bütün güçlüler şeydir. Ya Erik Ten Hag kim ki? Ondan sonra Ronaldo işte tırnağı sol ayağı Erik Ten Hag evet daha büyük Ronaldo'nun. Ama o zaman abi şöyle. Benim kariyerimde atıyorum kafadan buradaki bilmem neden daha büyük. Ben gittim bir spor kanalına. İki senelik çocuğa dedim ki al lan bana bilmem ne gibi. Böyle mi işleyecek hayat dünyada?
Bence yani. Ben mesele iki yerden bakıyorum. Birincisi Ronaldo'nun içine düştüğü durumu psikolojikler. Sadece ailesi, sıkıntıları vesaire değil. Bence Ronaldo şunu fark ettikten sonra meseleden koptu. Şimdi bu herifle, atıyorum Cristiano Ronaldo dediğim adam 20 sene değilse son 15 sene her zaman en yukarıda değil, her manada söylüyor. Dünyanın en çok tanınan insanı bu adam. Yani birinci, ikinci, üçüncü fark etmez. Şunu fark etti bence ya kötü oynadığı zaman artık kötü oynamaya başladığı zaman yani kötü performans bittiği zaman Manchester taraftarı bence diğer takım taraftarlarına benzemiyor. Biraz farklı bir taraftar kitlesi var. Daha nasıl desem daha sertler. Real Madrid'de de var mesela o taraftar kitlesi ama Real Madrid kariyeri boyunca Real Madrid çok iyiydi Ronaldo.
Hem takım çok iyiydi.
O zaman öyle bir sıkıntı yaşamadı. Ama taraftarlar da artık onu tam desteklemiyor gibi hissettiği zaman yani Ronaldo dönüyor. Yani efsanesi olduğu bir takıma dönüyor. İlk maçında gol atıyor. Acayip bir giriş. Acayip bir başlangıç. Sonra bakıyor acaba Ronaldo olmasaydı daha mı iyiydi gibi bir gündem var ortada. Bence kırılmayı kendi şeyinde yaşadı. İlk kırılması. Yani kendi egosuyla ilgili yaşamış olabilir. Bu egoyu kötü anlamda kullanmıyor. Dünden beri sürekli bu lafları biliyorum. Ego, ya öyle bir oyuncunun egosunun olması dünyanın normal şey.
Herhalde abi.
Yani. Kendi şeyinin hayatında ilk uğradığı yerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani vazgeçilebilir biri olarak görülmek onu ilk yıkan şey oldu bence.
Öyle ama hayat biraz böyle abi. Yani Cristiano Ronaldo hala bir hayli iyi bir oyuncu olmakla beraber 37-38 yaşına geldiğimiz şu günlerde evet bazı şeyleri de yapamıyor artık sahada ve bu çok insani ve çok doğal bir durum. Ha bu şey olarak çok zor. Yani bunu Michael Jordan da yaşadı, Kobe Bryant da yaşadı, LeBron James de bugünlerde yavaş yavaş yaşıyor. Lionel Messi de 2 yaş avantajı var ama birkaç sene sonra yaşamaya başlayacaktır. Siz 15 sene boyunca bu oyunu hükmetmişsiniz, hiçbir şekilde durdurulamamışsınız. Ama artık beyniniz aynı şeyleri yapmak istese de ve kendinize çok iyi baksanız da bazı konulardan takımınıza defekt getiriyor olabilirsiniz ya da ya şimdi şunu söyleyeyim. Abi 25 yaşındaki Ronaldo olsa böyle bir açıklama yapsa Erik ten Hag giderdi.
Tabii.
Ve bütün dünya Manchester United taraftarı falan herkes Ronaldo'nun arkasında olurdu. Değil ama abi hayatın bazı gerçekleri var. Ben burada Erik ten Hag'ı da inanılmaz savunduğumdan değil ama Hollanda'dan gelmişsiniz Ajax'tan. Dünyanın en ümit vadeden teknik direktörlerinden birisiniz. Zaten Ronaldo sorununu bir sene önceden bir kucağınızda bulmuşsunuz. Çünkü takım Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş. Ronaldo'nun kalıp kalmayacağı şu su bu su falan. Onun üstüne bu oyuncu zaten sizin oyun planlarınız için tam ideal oyuncu mu bunu da kafanızda tartıyorken bir de 3 ay boyunca kampa gelmemiş. Onun üstüne geldiği ilk hazırlık maçında stadı terk etmiş. Siz ilk 2 maç oynatmışsınız. Pek varlık gösterememiş ve lige 0 puanla başlamışsınız. Üstüne Liverpool deplasmanında kesmişsiniz. Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenmişsiniz. Üstüne Ronaldo'yu oynattığınız her maç takım sıkıntı yaşarken Ronaldo'nun oynamadığı maçlarda ciddi bir seri yakalamışsınız. Şimdi burada ben inanılmaz kızamıyorum. Evet yani şu okey. Hani Erik ten Hag daha alttan olabilir miydi? Bir star oyuncuyu yönetmek şu bu falan ama yani ben Cristiano Ronaldo'nun da biraz hayattaki düşüşlerle olan yüzleşmesini şeyi tekrardan %100 ayırıyorum. Dediğim gibi içinde ne yaşadığını, ailevi durumunun detayları bunların hepsini tamamen bilmiyoruz. Manchester United tarafından kendine haksızlık edilmiş de olabilir ki açıklamada haklı olduğu bazı yerler de var. Ona katılıyorum. Ama işte yani Erik ten Hag öyle yetersiz. Ranić zaten hoca bile değildi. 10 senedir yani bu kulübe Ferguson'dan beri hiçbir şey
yapmadı. Söylediği şey çok komik mesela. Maçtan önce bize 99 final izledi, çıktık 5-0 kaybettik diye.
Aynen.
Bir intikam alma şeyi var. Ama burada şunu söylemeye çalışıyorum. Birincisi Ronaldo'nun bu sezon bu stadı terk etmeleri, maçı terk etmeleri gözde görülür bir şekilde çekinmeden tepki gösterme sebebi bence sezon başında yaşadığı büyük olayla alakalı. Yani onda duygusal bir reaksiyon çok ciddi bir şekilde var. Fakat onun arkasını dolduran geçen sene yaşananlar bence. Kulüple ilgili. Sadece Erik ten Hag özelinde de değil. İşte Solskjaer'lar da bahsediyor. Bir de bence İngiltere basını ben Ronaldo'nun biraz sen o dönemde de hatırlarsın. Biraz böyle kategorize edildiği bir şey var ya. İşte Ronaldo çok tırnak içinde söylüyorum. İşte Apache daha böyle lümpen sınıfını temiz. Bence biraz İngiltere basını bunun da intikamını alıyor. Yani özellikle işte bu Carragher, Meragher goygoycular.
Ya İngiliz basını düşmeyi çok, düşene vurmayı çok seviyor.
Yani bundan ama bence futbolcunun döneminin de intikamını biraz.
Ben Ronaldo'nun da o kadar da düştüğünü de düşünmüyorum.
Kesinlikle
o kadar da düşmüş, düşmüş durumda değil kesinlikle.
Ama bu ya Grand Solis dışında adamı şey yapan yok neredeyse değil mi? Yani
aynen.
Ana akımda.
Yok yani bir kere bence bu röportaj dünyanın birçok yerinde özellikle İngiltere'de ve Manchester United taraftarları arasında Erik ten Hag'a sempati arttırdı. Bu çok açık.
Ben uzun var.
Mesela Rio Ferdinand suçladı Ronaldo'yu. Yani dedi bu böyle bir şeyi ben savunabilecek
Erdoğan'ın hepsi neredeyse düşünüyor. Bence orada şu var abi çok keskin bir şey bir ayrım var bence. Hiçbirisi Ronaldo'yu öyle ayrıntı kuracak durumda değil. Birçoğu çok iyi futbolcu olmasına rağmen hiçbir Ronaldo'nun yaşadığı hayatı yaşamadı.
Ha, Ronaldo'nun
gördüğü baskıyı yani bu adam en iyi olduğu dönemde bile sürekli üzerinde bir baskıyla hayatına devam etti. Ronaldo'yla empati kurmak çok zor. İşte Jamie Carragher, Neville falan filan onların benim futbolcu nezdinde söylediği şeyler benim için çok önemli değil. Çünkü Ronaldo gibi hareket edemezler zaten. Ki onlar şeyi kurarken, hep bağlantıyı kurarken hem işte Neville mesela Manchester United'lı olması üzerinden kuruyor. Manchester United en iyi döneminde. Manchester United'ti. O jenerasyonun önemli bir parçasıydı. Ve başlarında Ferguson gibi bir herif vardı. Yani bu herif varken başınız çok belaya girmez. Yani bu her şeyi çok iyi yöneten bir adamdı zaten. Bana kalırsa Ronaldo'nun söylediklerini anlattıklarında en
ana fikir şu. Bu Manchester United'da insan bir insan kalmamış. Bunlar zaten onu söylüyor. Bunlar işte para, mara, bilmem ne, başarısı. Zaten biliyorsun son 15 senede transferi en çok para harcayan takım açık ara. En çok zarar eden takım. 1.7 milyar dolar zarar etmiş galiba. Bu kulüp silik ama Ronaldo oraya giderken o silikin de içine düşeceğini biliyordu.
Biliyordu. Ben onu da söyledim abi. Yani çok büyük bir kariyer aldı.
Sana tersten bir soru soracağım. Fangal ya da Mourinho mesela Manchester'ın başında olsaydı böyle bir Ronaldo krizi olur muydu?
Yani olmayabilirdi bu arada.
İki dallı bence olmazdı. Birincisi Ronaldo onlara saygı duyacaktı. Çünkü şu hocalara saygı duymadı. Vücut dilinden de belli. İkincisi o hocalar böyle oyuncuları yönetebiliyor.
Yönetmeyi daha iyi biliyor. Ama yani Mourinho ile Prime döneminde de sorun yaşamadı değil. Real Madrid'de küçük bir dönemde olsa Ronaldo. Yine de daha düşük bir ihtimaldi. Ama bu Cristiano Ronaldo portresinin bence son 2 senede ortaya çıkan portrenin kendi efsanesine çok faydası olduğunu düşünmüyorum ben. Yani kendi kitlesini çok konsolide edecektir. Ronaldo'cular her zaman olduğu gibi kendisine destek verecektir. Tamam, ayrı konu ama ben bu arada şunu da söyleyeyim. Portekiz'in Dünya Kupası ve Ronaldo'nun iyi bir Dünya Kupası geçirme ihtimalini de hayli artıran bir şey. Çünkü Cristiano Ronaldo manyak bir adam olduğu için mutlaka bunu ulan ben hepinize göstereceğim takıntısı haline getirmiştir. Ben o yüzden yüksekten bir Dünya Kupası girişi de bekliyorum Ronaldo'dan. Son bir şarkı, ben daha ölmedim, ben daha bitmedim diye. Ama yine de yani kulüp tarafından da baktığımız zaman Ronaldo'nun yani çünkü sonuçta abi her kulüpte kendi şeyine bakmak durumunda. Geleceğine ya da nasıl devam edeceğine. Ben
ya abi bu fikir biraz da aslında şey değil mi? Çok böyle kapital bir bakış değil mi? Yani kulüpler onun kâr etmesi, onun başarısı falan filan. Ronaldo bir yerden de çok duygusal şeyler söylüyor. Niye bu oyunun içinden bu kadar duygusal tarafı dışarı atıyoruz? Ben mesela bunu reddediyorum, bunu kabul etmiyorum. Yani sen söyledin diye böyle bir fikir var. Yani kulüpler geleceğine odaklanmalı. Lan bu kulüp 15 yıldır bok gibi yönetiliyor zaten, 10 yıldır. Hatta Ferguson'un son dönemleri de çok kötüydü. Yani bu adam birkaç şampiyonluk aldı da güzel gözüktü. O dönemlerde de kötü yönetiliyor.
Kötüydü. Skor yani, falan geri döndüğü dönem.
Işte son 15 sene, 11 sene Barcelona ve Manchester berbat yönetiliyor. Mali olarak. Şimdi Ronaldo, yani son olarak şunu söyleyeyim. Bence Ronaldo'ya iş hayatında bu bir çalışan. Onun patronları var. Ona maaş veriyorlar. Ciddi bir baskı ve şeye uyuyor, ayrımcılığa uyuyor. Bunu da basın ve bugüne kadar bana kalırsa Ronaldo'nun düşmesini bekleyen insanlara komplocu falan değilim ben. Yani sadece böyle bir insan kitlesinin olduğunu biliyorum. Bunların hepsi çöküyorum. Bu programda şeyi de konuşmuştuk. Hani Maradona, Messi daha büyük olur mu? Yakmasını aslında demişler. Biz de Maradona karakteriyle alakalı bir şey demiştik. Bence Ronaldo'nun kendi belli ölçüde ana akım sermayeyi yerinin tersiyle iten birçok şey yaptı. Yani özellikle işte Filistin meselesi bunların bence en önemlisi ve büyüğüydü. Ki sadece o görüntüyü vermekle bile ne kadar para kaybettiğinizi söylememize gerek yok artık bu yeni dünyada. Bence bu duruşu koyabilmesi, bugün de onun tersine dönen rüzgarda bu hareketlerinde bence bilinçaltında etkisi var. Belki evet, daha organize bir şey de olabilir yani. Ama bence bilinçaltlarında bu tarz şeylerin çok etkisi var diye düşünüyorum açıkçası. Ben net olarak bu herifin şu an haksızlığa uğradığını, adaletsizlik yapıldığını ki Bruno hani Cancelo olayı zaten hani yalan çıktı da
ya Portekiz,
Bruno Fernandes görüntüsü şey değil.
Evet orada biraz soğukluk var ama ben orada da Bruno Fernandes'i de yani herkes hemen şey yaptı. Abi yani insanlar olduğu pozisyonlarda biraz değerlendirmek lazım.
İşte o da, o da işte
Manchester United futbolcusu. Manchester United kaptanı bile yani.
Tamam ne demek bu şu anlama geliyor. Benim idolüm bir sene önce attığı tweet duruyor.
Yo hala idol olabilir.
Benim idolüm televizyonda izliyorum. Fotoğrafı koymuştuk Bruno. Şimdi ne oldu? Ronaldo kötü oldu. Ama Manchester United'lıyım bakın demek bence o tavır. Yani Ronaldo öyle net bir şekilde samimi olduğunu göstermek istememiş. Zaten Ronaldo şu
şey. Yok abi tavırlı da olabilirsin abi. Yani
tavırlı nasıl olabilirsin abi? Olamazsın ya. Sen 10 yani sen 9-10 yaşındayken o adam Euro 2004 finalini kaybetti ya. Onu izliyordum muhtemelen.
Hata yaptığını düşündüğün birine tavır koyamaz mısın?
Hayır abi bu senin böyle o hayatının bir parçası yapmışsın o adamı. O adamı yanlış bir şey bile söylüyor olsa bence söylemiyor. Yanında durmak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben hayata biraz böyle bakıyorum. Bak yanlış söylüyorum. Bu birine zarar vermek vesaire değil. Bir şu an bir cephe var. Ronaldo ve karşısındaki insanlar. İşte Manchester, Klee, İngiltere basını, o İngiltere basındaki soytarı grubu var ya televizyona çıkan. Onlar şu an bu adamı kıtır kıtır aylardır yiyorlar. Ve onların bugüne kadar da o programdakileri, Türkiye'de bazı programlar hakkında böyle şunun gibi bunun gibi denir ya. O programlardan biri. Biz burada bakınca sanki olanların saygın bir şey yaptığını düşünüyoruz da. Kereger, Michael Richards falan böyle koyucu bunlar.
Yani.
Ama çok ciddi bir şeyler atıyorlar. Basit Kereger'in attığı tweet 250 bin like almış.
Yani Ronaldo'ya haksızlık yapılıyor ve Bruno Fernandes'in de onun yanında durmasalar. Ki bence milli takım onun yanında duruyor. Hatta ben tweet attılar akşam.
Yok bence de
çok şükür ki Fernando Torres de çok büyük Ronaldo'cu ve Ronaldo aşırı saygı duyuyor herife. Babam gibi dediği adam.
Santos Torres değil.
Çok pardon. Fernando Santos. Ki Ferguson ve Santos dışında bunu kimseye de söylemedi yani. Babam gibi dediği. Sonuç olarak benim olan bir tane çok şey üzüldü. Bir de futbola yapılmış bir haksızlık gibi görüyorum. Bu arada turnuvada Ronaldo bunların hepsine futbolu sağlı cevap verir.
Umarım verir. Veremezse de bu röportajdan sonra şeyi daha da sert.
Şöyle oldu. Daha sert. Veremezse dediğimiz şu aslında absürt bir performans ortaya koyardı. Kötü anlamı. Çünkü Manchester'da bir kez
mesela, hatırlıyorsan. Mesela yani şu. Yani felaket senaryosu Portekiz'in gruptan çıkamaması zaten.
Evet.
Ya da Portekiz gruptan çıkar son 16'da elenir ama Ronaldo o maçların herhangi birinde böyle çok faktör olamaz falan. O zaman bu sefer şey kısmı güçlenir. Yani yaktın yıktın ortalığı şu bu
ama futbolda biliyorsun çok şey bir keskin bir hüküm var yani o şeyin hakimin şeyi gibi başarılı olduğun anda herkesi bitiriyorsun.
Aynen.
Yani şimdi Ronaldo gerçekten bu turnuvaya çıksın ve kupayı alsın.
Kupayı almasına da gerekiyor. Bence yarı finalde
alsa da gelir. Çok da iyi oynadı aldı diyelim. Kimse Ronaldo'ya yargı ait bir argüman üretemez karşı argüman. Üretmek şöyle falan diyemez. Ve muhtemelen Erik Tanak'ta ilk başarısında gönderilir. Ronaldo oradan ayrılır.
Ya Ronaldo'nun bence zaten Manchester United kariyeri bitti. Yani Portekiz'de kupayı da alsa, Portekiz'de grupta da elense, yani artık pek Manchester United kulübünün bu açıklamış çünkü Leicester'ına da sallamış, ona da sallamış, ona da sallamış. İyi yapmış, kötü yapmış ama yani bence Manchester United kariyeri bitti. Bundan sonra Avrupa'da nereye gidebilir? İşte bir Bayern Münih, bir Roma söylentileri var. Bayern Münih çok ihtimal vermiyorum ama 1-2 sene daha bence hala elit futbolun içinde.
Bir de bence son olarak şunu söyleyeyim, kapatalım hemen. Bence Ronaldo'nun söyledikleri, bugüne kadar çok konuşmayan bir futbolcu olduğu için söyledikleri ne oldu? Mesela Solskjaer'le ilgili söylediği şey bir soyunma odası deşifresi. Yani futbol camiasında çok ters görülen bir hareket. Çok da şey olmuyor. Ama mesela ne olursa olsun, ne yaparsan yap, o Solskjaer'le şeyine çok zarar veren bir şey. Karizmasına. Mesela Erik Ten Hag için. Mesela o belgesel çıkacak. Acaba ne var içinde? Daha başka şeyler var mı?
Bence kesin.
Yani ben Ten Hag için de çok talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Ne yaparsa yapsın. Ama net bir şekilde sinsi davrandığını düşünüyorum. İkili oynuyor yani. Sahanın içinde davranışı başka. Basın açıklamada ya tabii ki çok iyi bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Sahip bir... Hep böyle lan sen 40 dakika ısındırıp elen diye atıyorsun oyuncu. Oyuncu değişikliği hakkın da var. Ben çok sinsi ve çakraten ben yeni nesil Hollandalı hocaları sevmiyorum. Bunlar hep böyle. Tamam mı? Başka bu kadar bir şey diyeceğim var mı?
Ya ben Ronaldo'nun yaşlanmasıyla ve performans düşüklüğüyle biraz daha barışık olmasının kendi ruh sağlığı ve kariyeri için faydalı
olacak. Ya tamam abi şu an bununla bir şey, az önce bunu tartışıyorum. Ben diyorum ya dünyanın en normal insanları işte 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında fark etmez. Herhangi bir artı değer de üretmeyen, çok sıradan yaşamlar sürmüş insanlar bile herhangi bir şeyi kabul etmekte inanılmaz zorlanıyor, kendi hayatımızda yaşıyoruz. Yani Ronaldo'dan, Ronaldo'ya bu tarz bir tavsiye vermek, bunu konuşup şey yapmak bana bu açıdan da komik geliyor.
Ya öyle lan, başarı. Ya zaten beni dinleyecek hali yok ama bence kendi kariyer açısından daha iyi olacaktır, onu söyleyebilirim. Ya zaten başarılabilecek her şeyi başarmış, kendini ispatlayacak hiçbir şey kalmamış. Dünya futbol tarihinin de kimilerine göre bir, kimilerine göre en büyük ikinci futbolcusu olmuş bir adamın bence bu süreçleri artık biraz daha sakin yönetmesi lazım.
Diyelim ve kapatalım. Teşekkürler.